kozmoloji programlarımız bu gece de devam ediyor. Yeni sorular hazırladık. Sizler için yeni küçük belgeseller hazırladık. Buyursunlar efendim içeriğimiz.
Kur'an ve kozmolojiyi konuşuyoruz. Madde nakli ya da bildiğimiz adıyla ışınlanma mümkün mü? Kur'an'da madde nakli gibi son yüzyılda tartıştığımız, aklettiğimiz bir konu nasıl yer alıyor? Bilim kurgu filmleri halen gerçekleşmeyen ancak üzerine çalışılan birçok teoriye isim babalığı yaptı. Bundan 50 sene önce bugün için tasarlanan birçok öngörü halen gerçekleşmedi. Geleceğe Dönüş filminde 2015 için uçan arabalarla dolu bir gelecek tasarlanmıştı. Ancak 2015'e bir kala halen karada gitmekten kurtulamadığımız için geleceğe dönüşün itibarı sarsıldı. Bilim kurgu filmlerinin vazgeçilmezlerinden birisi de ışınlanma teknolojisi oldu. Işınlanma teknolojisi için birçok kurgusal ya da komplo teorisi olarak adlandırılabilecek efsane de doğdu. Amerika'da Philadelphia deneyinde kaybolan bir geminin ilk ışınlanma deneyi olduğu iddia edildi. Ancak kimse henüz ışınlanarak bir yere ulaşamadı. İlginç olansa Kur'an'da geçen Hazreti Süleyman ve Belkıs'ın kıssasında madde naklinin yer alması. Hazreti Süleyman'ın cinlerinden birinin Belkıs'ın süslü ve eşsiz tahtını göz açıp kapayıncaya kadar geçen sürede getirmesi kimi bilim adamına göre madde nakline bir işaretti. Bazı ayetlerde sadece son yüzyıl içinde adını koyabildiğimiz paralel evren, kuantum teorisi, kara madde gibi konulara işaret eden noktalar olduğu da bilim adamları tarafından savunuluyor. Peki madde nakli gerçekten mümkün mü? Yoksa Kur'an'da anlatılan sadece bir mucize mi? Kuantum teorisi ve kara madde Kur'an'da nasıl yer alıyor? Bu ayetler bilime de yol gösterebilir mi? İyi düşünmeler.
Peki efendim, değerli misafirlerim, kendilerini gayet iyi tanıyorsunuz. Profesör Doktor Murat Özer, Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi. Profesör Doktor Caner Taslaman, Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi ve yardımcı doçent Doktor Emre Dorman, Acıbadem Üniversitesi öğretim üyesi ve işte bu program için hazırladığımız yeni sorular, buyursunlar.
Neden yalnızca dünyada yaşam var? Zamanda yolculuk mümkün mü? Dünya dışı varlıklarla karşılaşsak din adamlarının yorumu ne olur? Paralel evren düşüncesi Kur'an'da var mı? Kara madde nedir? Madde nakli mümkün müdür? Kur'an'da yer alan kozmolojik mucizeler neler? Kuantum teorisi Kur'an'a göre yorumlanabilir mi? Kur'an bilimsel paradokslara nasıl cevap verir? Cehalet mutluluk mudur?
Caner Hocam, bir şaşırtma yapıp şu madde nakliyle başlayabilir miyim? İzin verir misiniz? Hatta arkadaşlarımın hazırladığı Hazreti Süleyman'ın cinlere emir verip Belkıs'ın tahtını göz açıp kapayıncaya kadar getirmesi kıssası var. Bunu madde nakli olarak algılayabiliyoruz. İsterseniz bu küçük bandımızı izleyelim ve hemen ardından ilk söz size vereyim. Buyursunlar.
Madde nakli, bilim kurgu eserlerinin vazgeçilmez konularından birisi olmuştur. Hem kurgusal eserlerde hem de birçok komplo teorisinde madde nakli ya da popüler ismiyle ışınlanmanın denendiği, gerçekleştirildiği savunulmuştur. Peki madde nakli son yüzyılın hayallerinden birisi mi? Kur'an'da Allah'ın anlattığı Hazreti Süleyman ve Belkıs'ın kıssası kimi bilim adamına göre madde naklinin ilk ispatı olma özelliğini taşır. Hazreti Davud'un oğlu Hazreti Süleyman babasının vefatından sonra hükümdarlık vazifesini almış ve Allah tarafından peygamberlikle görevlendirilmişti. Hazreti Süleyman'a Allah tarafından o güne kadar yeryüzünde kimseye verilmeyen bir güç ve mucizeler verilmişti. Kuşlarla konuşma, cinler, insanlar ve hayvanlardan oluşan bir orduya komuta etme gücüne sahip olmuştu. Hazreti Süleyman ordusuyla ateşe ve puta tapan Sebe halkını Allah'a imana davet etmek için sefere çıkmıştı. Seferde Hazreti Süleyman Hüthüt isimli kuşu aramış ancak görememişti. Hüthüt Sebe krallığında Belkıs'ın sarayındaydı. Geri dönüp Hazreti Süleyman'a sarayda gördüklerini anlattı. Belkıs'ın büyük bir tahtı olduğunu ve şeytanın kendilerine yaptıklarını süslü gösterip onları yoldan çıkardığını söyledi. Hazreti Süleyman bunun üzerine Hüthüt'e bir mektup verdi, Belkıs'ın odasına bırakmasını buyurdu. Allah'a imana davet mektubunu bulan Belkıs, danışmanlarının da aklıyla Hazreti Süleyman'a elçileriyle hediyeler gönderdi. Ancak Hazreti Süleyman gelen elçilere, "Allah'ın bana verdiği şey size verdiğinden daha hayırlıdır. Hediyenizle siz sevinin, ben değil. Hükümdarınıza dönün ve ona söyleyin ki asla karşı koyamayacağı ordularla gelir, onları hor ve hakir bir durumda yurtlarından sürer çıkarırım." dedi. Elçiler geri dönüp Belkıs'a olanları anlattı. Belkıs da bunun üzerine taifesini toplayıp Hazreti Süleyman'la konuşmak üzere yola çıktı. Karargaha az kalmışken Hazreti Süleyman çevresinde bulunanlara "Ey ileri gelenler, onlar gelmeden önce hanginiz Belkıs'ın tahtını bana getirebilir?" diye sordu. Emrinde bulunan cinlerden biri süslü tahtı göz açıp kapayıncaya kadar getirebileceğini söyledi ve Hazreti Süleyman'dan gökyüzüne bakıp tekrar yere bakmasını istedi. Hazreti Süleyman önce gökyüzüne baktı, ardından yere baktığında Belkıs'ın tahtı önünde duruyordu. Hazreti Süleyman, Belkıs'ın tahtını tanıyıp tanıyamayacağını anlamak için tahtın üzerindeki sembolleri söktü. Belkıs ve Sebe'nin ileri gelenleri Hazreti Süleyman'ın huzuruna geldiler. Sohbetin ardından Hazreti Süleyman, Belkıs'a tahtı gösterdi ve tahtının buna benzeyip benzemediğini sordu. Belkıs şaşırmıştı. Tahtını surların içinde binlerce askerin korumasında bıraktığını söyledi. Hazreti Süleyman'ın Belkıs gelmeden önce inşa ettirdiği sarayı da gezen Belkıs, "Rabbim, ben gerçekten kendime yazık etmişim. Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum," dedi.
Sayın hocam, Murat hocamın bir düzeltmesi olacak. Buyursunlar efendim.
Evet, şimdiki biraz önceki sorumda bir yerde bir hata yapıldı. Hata şu, tahtı getiren cin değil. Şimdi şöyle devam ediyor ayetler. Ben müsaade ederseniz ayetleri okuyayım. Bu Nem suresi, Karınca suresi, 27. sure Kur'an-ı Kerim'de. 38. ayette Süleyman Aleyhisselam diyor ki, ey ileri gelenler, kendi etrafındaki arkadaşlarına ya da idarecilere sesleniyor. Onlar bana teslim olmadan evvel hanginiz bana onun, yani kraliçenin, Belkıs'ın tahtını getirebilir dedi. Bir sonraki ayette cinlerden bir ifrit, sen yerinden kalkmadan ben onu sana getiririm ve şüphesiz ben buna gücü yeten emin biriyim dedi.
Hocam bu çok önemli bir hata. Acaba arkadaşlarımın bu Süleyman'ın Krallığı filmi hemen yanında da afişini görüyorsunuz burada. Acaba o filmden özet alınırken yapılmış olmuş olabilir mi? Belki filmde böyle gösteriyor. Evet. Filmi de çok merak ettim. İzlememiştim ben. Hemen alıp izleyeceğim.
Şimdi bir sonraki ayet 40. ayeti de diyor ki, şimdi burası çok önemli. Kitaptan bilgisi olan biri. Süleyman Aleyhisselam'ın etrafındaki insanlardan, ileri arkadaşları, ileri gelenlerinden, kitaptan bilgisi olan biri, ben onu gözünü kapayıp açmadan sana getiririm dedi. Gözünü kapayıp açmadan. Cin, yerinden kalkmadan dedi, kitaptan bilgisi olan kimse ise gözünü açıp kapamadan getiririm dedi ve getirdi. Süleyman tahtı yanında yerleşmiş halde görünce şöyle dedi, bu şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemek için Rabbimin bana bir lütfudur. Evet, bu düzeltmeyi yapmak gerekiyordu.
Evet, teşekkür ederiz.
Rica ederim.
Caner Hocam buyursunlar efendim. Bu madde naklini...
Madde nakli şöyle diyeyim, şu andaki bilim seviyesinden bakarsak, şu anda madde nakli ancak bir atom veya bir iki atom seviyesinde yapılabiliyor. Yani bir biyolojik molekülü, bir virüsü bile bir yerden bir yere nakletmemiz şu anda bizim şu andaki bilim seviyemizde mümkün değil. Bu da 20. yüzyılın tabii olağanüstülüklerinden biri. Ama dediğim seviyede ancak yapılabiliyor. Bir laboratuvarda bir 100 metre falan diyelim veya da daha çok kısa bir mesafe yani ancak nakil şeklinde yapılabiliyor. Yani şu andaki bilim seviyesini oraya gelebilmiş değil. Yani bir mesela birçoğumuz buradan mesela ne bileyim Ankara'ya gidiyoruz ve hatta başka uzak bir yere gidiyoruz. Böyle bir ışınlanmak, böyle bir maddemiz nakledilsin isteriz. Ama bildiğimiz kadarıyla bu insan mesela vücudu veyahut da maddi bir şey öyle dağılırsa, maddi şekilde nakledilirse bunu bir daha toparlamak mümkün gözükmüyor. Yani böyle bir şey yapmak mümkün değil. Ama şu anda gerçekleştirilmiş bir nakil çok kısa mesafeler için laboratuvar ortamlarında mümkün oluyor. Bir de Kur'an'daki kıssa açısından alırsak bir de onun için bir yorum yapayım bilim seviyesi dışında. Şimdi bu tip kıssalarda bunlara işaret olduğunu düşünenler olmuş. Onlara bir şey demiyorum, olabilir. Fakat bu tip şeyleri ben şuradan ayırıyorum. Bir, Kur'an'da açık söylenen olgularla ilgili olaylar var.
Özür diliyorum. Tekrar bir çocukça soru. Ne diyorduk? Sure diyoruz.
Ayet.
Sure ayetlere bölünüyor. Kıssa dediğimiz şey nedir efendim?
Kıssa, Kur'an'ın içinde anlatılan olaylar, geçmişteki olaylar, işte mesela diyelim bir peygamberin kavmiyle yaşadıkları, onlara...
Hatta kıssadan hissederiz.
Evet.
Darb-ı mesel deriz ama darb-ı mesel farklı bir şey tabii ki. Evet. Ama kıssalar bizden, bize mesaj veren hikayeler.
Evet, Kur'an'da tabii kıssalar yoluyla bunlarda ibretler olduğunu, insanların bunlardan öğütler çıkartması için kıssalar anlatılır. Sadece bir tarih bilgisi olarak anlatılmaz. Geçmişteki peygamberlerin işte çektikleri çileler, dini anlatırken izledikleri yollar, Allah yolundaki sebatları, mesela Hazreti İbrahim'in kıssasında bir ateşe atılsa bile Allah yolundan nasıl dönmediğini anlarsınız. Hazreti Nuh'da nasıl ısrarla reddedilse de Allah yolunda dini tebliğ etmekten vazgeçmediğini görürsünüz. Yani bütün bu kıssalarda bir aslında insanlar için bir ibretler vardır. Yani sadece bir hikaye olsun diye anlatılan şeyler değil de gerçek vakalardır. Ve insanların sonuçlar çıkartması için bunların anlatıldığı Kur'an'da geçer. Ha şimdi benim gördüğüm şey şu, bazı peygamberlerin kendi kavimlerine gösterdiği olağanüstü durumlar var işte onları ikna etmek için. Hazreti Süleyman da buna benzer bir olay döneminde görür. Bu gerçi Hazreti Süleyman'ın kendisinin yaptığı bir şey değil. Orada ilim sahibi birinin, hocamın dikkat çektiği gibi. Bunlardan ilerideki bir olayı, olacak olayı beklemek şeklinde bir düşünce olmuş. Fakat ben bu Kur'an'daki kıssalardan illaki bunun söylendiğinin iddia edilebileceğini düşünmüyorum. Nedeni şu, çünkü öyle bir ifade yok. Kur'an ileride bu bulunacaktır şeklinde açık bir işaret yok. Fakat bir de Kur'an'da şuna benzer şeyler var, olgular. Mesela Enbiya suresi 32. ayette gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık diyor. Tarık suresinde geri çeviren gök diyor. Mesela biz şu anda burada bu sohbeti rahatça yapabilmemizin sebebi atmosferin korunmuş olması şeklinde. Hem Van Allen kuşaklarıyla, yani dünyamızın merkezinde oluşan metallerin dünyamızın çevresinde oluşturduğu bir koruyucu kuşak var. Artı atmosferin tabakalarında da daha bir güneşten gelen zararlı ışıkların süzülmesi var. Biz mesela onlar sayesinde burada yaşamımızı sürdürüyoruz. Kur'an hem göğün geri çevirme özelliğinden bahsederek, işte Tarık suresinde, Enbiya suresinde korunduğundan bahsederek burada bir olguya dikkat çekiyor. Ve bu olgu, çünkü peygamberimizin döneminde de biz de günümüzde atmosfere baktığımızda sadece şeffaf bir şey görüyoruz. Korunma falan görmüyoruz. Bir geri çevirme özelliği de görmüyoruz. Bunun söylenmiş olması bir olguyu tarif olduğu için bence Kur'an'da olağanüstü. Veya evvelki işte evrenin genişlediği, başlangıcı olduğu ile ilgili evvelden söyledikleriniz. Veya geçen haftalarda dikkat çektiğimiz Kur'an yıldızların sonunun, güneşin sonunun, dünyanın sonunun geleceğine dikkat çekmesi. Çünkü bunlar hepsi çok yeni anlaşılmış vakalar. Peygamberimizin dönemindeki insanlığın ortak birikimiyle dahi bunların söylenmesi mümkün değil. Ha, ben bunlarda ondan bir olağanüstülük olduğunu düşünüyorum. Ha, kıssalardaki şeyde böyle bir işaret olup olmadığı düşünülebilir veya düşünülemez. Çünkü o kıssada Hazreti Süleyman döneminde oluşan bir olay anlatılırken bir olgu anlatılmıyor ileride bu olacaktır diye veya evrenle ilgili bir şey anlatılmıyor. O yüzden o bizim geçen haftalarda dikkat çektiğimizde bunlar arasında bir fark var. Ama hocamın orada vurguladığı bir şey var. Bir ilimle bunun yapıldığı söyleniyor. Yani göz açıp kapayıncaya kadar, yani kitaptan bir ilim verilen, bir bilgi verilen kimsenin yapmasına dikkat çekiliyor. Hani insanlara verilen bilgi çerçevesinde böyle bir şey mümkün olduğu, yani bu evrenin koşullarında böyle bir şey gerçekleştirme mümkün olduğu ondan anlaşılabilir diye düşünenler olmuş. Ben yani bir anlaşılabilir diye bir iddiam yok.
Aslında burada şey de var değil mi hocam? Yani bu özellikle ayette bu Rabbimin bir lütfudur. Yani ben şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü vurgusu da önemli. Çünkü bu yani Allah'ın Hazreti Süleyman'ın emrine vermiş olduğu ilim sahibi insanlar vesilesiyle gerçekleşen olaylar olsa da Allah gerçekleştiriyor bunları. Dolayısıyla bir mucize bu. Yani bu mucizeleri mutlaka böyle bu ileride de bu şekilde olaylar gerçekleşebilir gibi yorumlamak çok
yani
yanlış.
Yani insanlar gerçekleştirebilir diye yorumlamak
yanlış
olur.
Bir algı olur. Çünkü mucize dediğimiz şey zaten işte aciz bırakan demek karşısındakini ve peygamberlerin elinde ortaya çıkan olaylar. Yani peygamberlerin peygamberliğini ispat etme yönelik olarak oluşan hadiseler.
Burada yine çocukça bir soruyla keseceğim. Kur'an'da söze edilen mucizeler peygamberimiz tarafından yapılmamış, yaşanmamış mucizeler. Yani aslında diğer peygamberlere bakarsak Hazreti Peygamber mucizesizdir. Yani öyle Kur'an'da bahsedilen gibi mucizeler yoktur. Hatta savaşlarında da, hatta değil mi, kötü geçmiş savaşlar vardır. Olmamış işler vardır. Yani niçin bu kadar insanidir Hazreti Peygamber? diğerlerine çok, göre. İsa'nın mucizeleri onda yoktur.
Bu çok önemli bir konu. Şimdi dikkat ederseniz İsra
Suresi'nde Musa'nın mucizeleri böyle şeyi yarmak, denizi ikiye ayırmak filan gibi mucizeler yoktur. Yani daha çok insana benzer diğerlerinden.
Yani İsra Suresi'nde bu ifade ediliyor aslında. Yani sana geçmişleri verdiğimiz gibi mucizeler vermememizin sebebi öncekilerin bunları yalanlamış olması diye aslında net bir şekilde bu ifade ediliyor.
Hangi sure
efendim? İsra Suresi'nde bakın. Peygamberimizin mucizesi Kur'an-ı Kerim. Yani hissi mucize dediğimiz işte kevni olaylar.
Peki bu neden bu mağaradaki örümcek ağı bu kadar abartılır?
Şimdi bu tabii Kur'an-ı Kerim
bir olay değildir o aslında.
Yani Kur'an-ı Kerim'de peygamberimizin
yani bir mucize mi aranır Hazreti Peygamber'de? Yine böyle bir kozmolojik falan bir mucize mi aranır ki? Yani tatmin mi olmaz şimdi Müslümanlar mucizelerden?
Peygamberimiz olduğu dönemde Yahudiler ve Hristiyanlar da var. Ve evet. Geçmiş Hazreti İbrahim'den itibaren gelen bir tevhid dini geleneği de var. Ve geçmiş peygamberlerin gösterdiği bir takım mucizeler o dönemde zaten Yahudiler ve Hristiyanlar tarafından aktarılıyor. Yani mesela Hazreti Musa'nın gösterdiği mucizeler, Hazreti İsa'nın gösterdiği bir takım mucizeler. Dolayısıyla aslında o dönemde Yahudiler, Hristiyan hatta müşrikler bile sizin peygamberinizin mucizeleri neler diye zaten tenkit ediyorlar, soruyorlar. Eğer peygamberse hadi bize mucize göstersin şeklinde. Kur'an-ı Kerim'de sürekli olarak dikkat ederseniz insanların dikkatini hem yaratılışa hem evrene hem de bizzat Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine çekiyor. Diyor ki Kur'an'dan başka bir delil mi arıyorlar? Yani başka bir mucize mi arıyorlar? Kur'an-ı Kerim kendisi zaten bizzat mucizedir. Ama biz mesela bugün Kur'an-ı Kerim'in kozmolojik mucizelerini ancak geçtiğimiz yüzyıl kavrayabildik, öğrenebildik birçok mucizesini. O döneme hitap eden mucizeleri de vardı şüphesiz. Ama kıyamete kadar geçerli olacak bir kitap olduğu için Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla her döneme hitap edebilecek, her bilgi seviyesine hitap edebilecek şekilde geniş bir alan olması lazım bu mucizelerin. Şu şeylerle ilgili, kıssalarla ilgili çok ufak bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerde sizin için örnekler vardır diye ifade edilir. Mesela Hazreti İbrahim'de, Hazreti Musa'da, Hazreti İsa'da, Hazreti Peygamber'de İnanan insanlar için örnekler vardı. Dolayısıyla Caner Hocam'ın dikkat çektiği gibi yani kıssaların anlatılması aslında peygamberlerin hayatlarını, yaşadıklarını, mücadelelerini inanan insanların örnek alması içindir. Ama biz ne yazık ki rivayet kültürle, geleneksel kültürle bunu çok çarpıttık. Yani peygamberleri böyle üstün insanlar değil de insan üstü varlıklar olarak ne yazık ki algıladık. Yani yaptıkları yapılamaz. Aldıkları hayat mücadelesi verilemez, sanki ulaşılamaz insanlar konumuna koyduk. Kur'an-ı Kerim tam tersini söylüyor burada biz. Yani peygamberlerde sizin için örnek vardır, yaptıkları yapılabilir olduğu için peygamberlerde bizim için örnek vardır. Dolayısıyla bu kıssaları okurken bu gözle okumamız lazım. Yani peygamberler de bizim gibi etten kemikten, işte duyguları olan, korkuları olabilen, kaygıları olabilen insanlar. Ama Allah'ın kendine vermiş olduğu elçilik vazifesini en güzel şekilde yerine getirmek için canla başla mücadele eden insanlar. Yani ahiretlerine dünyaların önceleri insanlar. Dolayısıyla bu şekilde bizim için örnek oluşturabiliyor. Bu Kur'an mucizeleriyle ilgili de ufak bir şey eklemek istiyorum.
Lütfen.
Son dönemde bu çok ne yazık ki sulandırıldı. Yani Kur'an-ı Kerim'in şifresi şeklinde ya da mesela Kur'an-ı Kerim'deki işte bu falanca ayet işte helikoptere işaret ediyor, filanca ayet işte uzay mekine işaret ediyor, işte filanca ayet şu konuyu işaret ediyor falan şeklinde çok sulandırıldı ne yazık ki bu konular. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'in gerçekten mucizesi olarak kabul edilebilecek mesela işte kozmolojik mucizeleri ya da mesela işte embriyoloji ile ilgili diyelim işte canlının insan oluşumu ile ilgili anne rahmindeki aşamalara dikkat çeken mucizeleri biraz gölgelendi. Yani Kur'an-ı Kerim'in şifresi olmaz Okan Bey. Bakın Kur'an-ı Kerim çok apaçık bir kitaptır. Mübindir. Kur'an-ı Kerim çok pek çok sıfatı var. Apaçık bir kitap olduğu ile ilgili. Ama biz Kur'an-ı Kerim'i böyle kehanet kitabı gibi, sırlarla dolu bir kitap gibi sanki kilitlerle böyle gizlenmiş ve anahtar aradığımız açmak için onu böyle bir kitap halinde
getirdik. Ama bu numeroloji işi herkesin çok ilgisini çekiyor.
Şimdi o geçmişten beri olan bir şey ne yazık ki.
Bu ama yani değil ama.
Evet bu Kur'an-ı Kerim'deki tabi buna hiç aslında işaretlenmiş
şifre diye ama sonuçta numerolojiye ait şeyler yapmıyormuş. Onu sayıyor bilmem neyi yapıyor.
Şimdi o farklı bir şey.
Evet. Evet.
İki, ama farklı bence şey. Arada iki tane şey var. Onları da çok iyi ayırt etmemiz lazım. Şimdi Emre Hocam'ın ben görüşlerini bildiğim için söyleyebilirim. Asıl burada çekinilmesi gereken şey şu belli şifreler bulurken. Mesela Hazreti Yusuf suresini okuyor bir kimse. Diyor ki Yusuf suresindeki işte Zeliha'dan kasıt ne biliyor musun? O Zeliha değil aslında. O Gerçi Zeliha diye Kur'an'da isim geçmiyor da bir kadından bahsediyor, ona Zeliha deniyor. Nefistir. Ondan kasıt nefistir. Yusuf da aslında Yusuf değil, o başka bir şeydir. Oradaki işte 12 sayısından kasıt bambaşka bir şeydir, şudur budur şeklinde batıni yorumlarla Kur'an'dan açıkça anlaşılmayan ifadeler Kur'an'a söylettirilmeye çalışılıyor. Ve batıni yorumda şu yapılmıştır. Kur'an'dan belli sayılar şeyler çıkarttırılarak Kur'an'da apaçık baktığınız hiç kimsenin anlamayacağı şeyler Kur'an'dan çıkartılmaya çalışılmıştır. Bana göre bunlardan tabii ki çekinmek lazım. Bu nedir? Çünkü Kur'an'ın açık anlamını kendisine göre bazıları sayılar, şifreler çıkartarak Emre Hocam'ın dediği gibi tarif ediyordu. Fakat buna karşı bence Kur'an'da...
Tahrif mi dediniz, tarif mi dediniz?
Tahrif.
Tahrif.
Tahrif ediyor. Evet. Belki vurgulamadım kelimeyi.
Estağfurullah, estağfurullah. Ben duymadım.
Ama bence Kur'an'da bazı matematiksel ilginç şeyler de var. Mesela madem ki konumuz kozmoloji...
Bir, reklama girelim. Bir,
ama burası çok önemli.
Peki,
buna
durdum.
Mutlaka...
Ay, bu
reklamı durdurabilir miyiz?
Reklamı ben hep durduruyorum zaten. En sonunda acil reklam...
O zaman dönüşte Kur'an'daki matematiksel ilginç şeylerden de bahsedeceğim.
Lütfen hemen siz de... Hanımlar, beyler, etiketimiz ya da hashtagimiz diyelim... Kozmos Türkçe yazıyorsunuz. Kozmos etiketine gönderdiğiniz sorularınızı ben de değerli... hocalara soracağım. Buyursunlar Caner Bey. Sizle devam ediyorduk.
Evet.
Ama siz numeroloji meselesine girmek istemiyorsunuz.
Evet, şöyle diyordum. Kur'an'da gizli anlamlar anlamında, yani bizim sayılarla bir sonuçlar çıkartıp Kur'an'daki ayetlere ayrı anlamlar verebileceğimiz anlamda bir batıni yoruma yol açacak bir numeroloji, bir şifreleme.
Ne demek efendim batıni dediniz?
Batıni dediğimiz şey şu, Kur'an'daki apaçık anlatılan, anlaşılan anlamların yerine o metni okuduğunda normalde hiç kimsenin anlamayacağı şekilde apayrı anlamlar, metinden çok kopuk anlamlar çıkarma. Yani tarihte bununla ilgili şeyler olmuştu. Mesela Hazreti İbrahim'in ateşe atılması anlatılır. O kendi şeyhinin falanca şehirde bazıları tarafından inkar edilmesini anlar batını yorumda. Yani hiç o ayette anlatılanla alakalı olmayan bir yere götürür.
Ama velakin bir kere konuşmuştuk, Kur'an'ın da veciz olarak yazılmış olması, yani tabii, edebi olması. Daha önce bir yorum iletmiştim size hatırlarsanız, bir diğer hocanın yorumu, yani böyle veciz edebi bir eser olması demek ki ne demek? Mecazi olabilir demek, sembolik olabilir demek, bunu derken aslında şunu kastediyor olabilir demek. Bu da insanları buna...
İşte batıni anlamda hiç alakası olmayan bir şey verilirken Kur'an'da bir ayet Ali İmran suresinde diyor ki Kur'an bir kısım ayetleri muhkem, kesin anlamlıdır. Bir kısım ayetleri...
Muhkem dediniz.
Muhkem, yani kesin anlamlıdır. Hüküm ifade eder. Diğerleri de müteşabihtir. Yani
müteşabih.
Teşbihle anlatımdır, benzetmeyle anlatımdır. Bizim özellikle duyu organlarıyla algılamadığımız alanlarla ilgili benzetmeli anlatım tekniği dışında bir anlatmada da metot yoktur aslında. Mesela cennetle cehennem konusunda biz onu örnek vermiştir hatırladığım kadarıyla. Kur'an ayetlerinde diyor ki cennetteki nimetleri hiç kimsenin işte tatmadığı, hiçbir nefsin bilmediği geçiyor. Hiç kimsenin bilmediği şeyi dünyadaki... Onun kelimesi de yoktur hiç bilmediğiniz bir meyvenin. Ve cennet yine Bakara suresinde geçiyor. Cennetteki meyve yiyenler diyor ki bu dünyadakinin bir müteşabihi, benzeri, yani birebir aynısı değil. Ha, o zaman onu anlatmanızın yolu dünyadaki onun benzerinden teşbih sanatıyla, yani o benzetmelerle anlatımdır. Yani Kur'an'da teşbih, benzetmeli anlatım tarzı bir teknik vardır. Fakat batını yorumda yapılan bunun çok dışında... Apayrı anlamlar, bir benzetmeli anlatımda değil, yepyeni anlamlar üretmek gibi olmuştur. Mesela kendi ayetini saymıştır, falanca ayetin ki de 30 kelime sayısı var. İşte benim şeyhim işte ayın 30'unda doğdu falanca ayda. İşte Hazreti İbrahim ateşe atıldı, benim şeyhimi inkar ettiler falan diye. Oradan yepyeni bir hikaye yazmaya gitmiştir batını yorum. Yani arada benzetmeli anlatımla... Ve batıni yorumla yapılanlar arasında dağlar kadar fark var.
Affedersiniz, bu insanın zoru nedir? Yani bazen hani ifrata kaçmak deriz.
Evet.
Her konuda bütün nefsi doyurmak, tatmin etmek için yaptığımız her şey konusunda. Yani çayı şekerli içersin. Ama çayın tadı, yani istersen ki daha şekerli olsun, daha şekerli olsun. Daha şekerli oldukça daha şekerli olan şey zarar verir insana. Sonra birazcık şey yaparsın, küçük bir kür var biliyorsunuz. Böyle bir ay tuzu ve şekeri kesiyorsun. Hani çok zararlı oluyor ya vücuda. Kesiyorsun, bir daha aramıyorsun. Bir alışma süresi var. O bir aydan sonra çayı da kahveyi de şekersiz içebilir hale geliyorsun. Hatta sonra eskisi gibi içmeye kalkarsan da ay diyorsun, böyle bir fazla geliyor. Rahatsız ediyor seni. Ya diyorsun, ben bunu eskiden nasıl içiyormuşum? Şimdi bu meyveler, cennette sunulan meyveler falan, bunlar yani hep kanaati öneren, ifratı yasaklayan bir kitabımız var değil mi? Hı hı. Yani burada da insanı terbiyeye davet ediyor. Her konuda. Her konuda. Yani buradaki ne verebilir ki? Ne verebilir ki? Yani çok farklı bir tat mıdır buradan kastettiğiniz şey? Şimdi, daha mı şekerlisi, daha mı, yani hayatta bir sürü şey var. Bir şeyin çok şekerli olması var. Orgazm diye bir şey var. Mutluluk diye bir şey var. Çözemediğimiz şeyler bizim. Hani mutluluğu çözemiyoruz. Mesela mutluluğun ne anlama geldiğini çözemiyoruz. Ben çözmeye çalışıyorum. Aslında bir sevinç anının, sadece bir an için, zamanın çok küçük bir biriminde yaşanan doygunluk anının, zevk anının, zamana daha çok yayılırsa, belli bir süreç içerirse, geçmişe bakarak aa o zamanlar mutluymuşum diye bir şey söyleriz. Ama insan evladı tatminsiz. Hı hı. Tatminsiz. O yüzden zaten hep terbiyeye davet ediyor bütün kitaplar. Hı hı. Ya da kitabı olmayanlar, yani işte Budizm gibi filan, doğu dinleri, inanışları gibi, hep böyle bir insana şey öğütleniyor, yani kanaat öğütleniyor, yoksunluk öğütleniyor. Değil mi? Onu ön plana çıkarıyor, takdir ediyor. Bütün inanışlar, bütün görüşler, bütün feylesoflar. Bir tane feylesof var mı? Yani eğer mecazi anlamda söylemiyorsa, insana böyle her şeyi abartın, her şeyin cıcığını çıkartın, kanaatsiz olun, dibine kadar gidin, ifrata kaçın diyen kimse yok dünyada. Yani. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi?
Evet. Kur'an tabii ki, Kur'an cennette büyük bir zenginlik olduğunu manzarasını çiziyor ve ondan daha...
Ama o zenginlik, ama o zenginlik de yani bir yandan kanaati önerirken...
Ama o zenginlik de şöyle,
ya
Allah'ın
çay
sanatının...
çok mu şekerli, anlatabiliyor yani, muyum onu?
Allah'ın aslında... sanatının orada nasıl ihtişamının gözükeceği bir alan olduğuna da cennetin öylece vurgu oluyor. Bir programda anlatmıştık, dikkat ediyorsanız iki şeye dikkat çekmiştim, onu bir kez daha vurgulayayım hazır açılmışken. Yani Kur'an ahireti anlatırken bence iki şeye dikkat etmemiz lazım. Bir, benzetmeli anlatım sanatıyla anlattığına. Çünkü başka bir ayette Kur'an'da orayı hiç kimsenin görmediği geçtiğine göre ancak benzetmeli anlatımla, yani teşbihler kullanarak anlatmak mümkündür. Bir. İkincisi de fragmanlarla anlatıyor. Fragmanlarla anlatış da şu. Cennette, cehennemde var olan bütün meyveler, bütün olumsuzluklar, olumlulukların hepsi birden Kur'an'da aktarılması mümkün değil. Niye mümkün değil? Dediğim gibi yani buradan biz bir Abant'taki bir tatili bile anlatmaya kalksak Kur'an hacminden daha kalın bir kitap yazabiliriz orada, aynen, olan şey. O zaman biz ne yaparız bir tatilde? Oradaki belli noktaları anlatırız. Ha, Kur'an'da o zaman...
Instagram'a fotoğraf koyarsın.
Şimdi biz onu diyoruz. Cennet ve cehennemden anlatılanlar, fotoğrafta bütün her noktasının fotoğrafını, bütün her anının filmini koyamayız. Ne yaparız? Belli yerlerini çekip de koyarız. Kur'an da aynı şekilde cennetle cehennemle ilgili bize fotoğraflar veriyor. Bunların hepsi haktır, gerçektir. Ama var olan oradaki gerçekliğin bir kısım fotoğraflarını Kur'an çekip vermiştir. Mesela dünyada var olan meyve sayısı ne kadardır bilmiyorum ama canlı türleri milyonlarla ifade ediliyor. Kur'an ahirette de bir zenginlik olacağını söylediğine göre dünyadan fazla olacağı beklenir. Belli bir, ne bileyim, bitki türlerinin veya dillerin. Kur'an dünyada var olan bitki türlerinin her birinin ismini bir kere saysa Kur'an'dan daha kalın bir kitap eder.
Özür dilerim, bunları
yani demek istediğim şu, fragmanlarla fragmanlarla anlatılması ve benzetmeli anlatımla anlatılması dışında cennette bir metot yoktur. Ama bu batıni anlam gibi orada anlatılanlar o ahiretteki bir olumluluğu, mutluluğu, zenginliği cennette, cehennemde de oraya gidenlerin
ama
pişmanlığını...
Ama o zenginlik bana mecazi geliyor, bu zenginlik.
Evet, elbette ki teşbih.
Yani çünkü bu kadar bu kadar sabret, fiziksel olarak yoksunluk içinde ol, ruhen zengin ol dedikten sonra, değil mi, bütün öğüt verenler, yani İslam ya da diğer dinler ya da din olmayanlar, inanışlar, metotlar, bilmem neler ve filozoflar, ondan sonra o zenginlik vaadi nedir yahu? Yani eğer bir kitap bizi inşa edecekse,
evet,
ve doğru inşa etmişse, o zaman da adam der ki doğru inşa edilmiş bir insan, örneğin tasavvuftan söz edelim. Yani tasavvufla inşa edilmiş bir insanı ele alalım. E bana ne senin bana vaat ettiğin şeyden, zenginlikten derim ben.
Kur'an-ı Kerim mesela insanı kamil dediğimiz bizim yani üstün insan projesini ortaya koyuyor. Bunun için neler gerektiğini söylüyor ama biz genelde cennetle ilgili algılarımız hep oradaki nimetler üzerine gerçekleşiyor. Halbuki bakın Tövbe suresinde cennetlerde ötesinde Allah'ın rızası olduğu söylenir, ifade edilir. Yani bir inananın...
Daha önemlidir diye de vurgulanır ayette.
Yani daha da önemli diye vurgulanır. Dolayısıyla biz sadece işte orada hangi ağaçlar olacak, işte nehirler mi olacak, baldan mı olacak vesaire işte hangi...
Ama bir infraklı anlatım var. Şimdi şöyle... Hani hep siz düzelttiniz ya cennet programlarında şeyin ne olduğunu, ne derler... İşte bu içilen içkiler, efendim ondan sonra şeyler...
şaraplar.
Hayır, şey söyleyeyim.
Meyveler. Ama bir de şey de...
Neydi? Huriler. Hurilerin aslında ne anlama geldi? Orada şimdi hurilerde yok mu sembolik bir anlatım?
Şimdi tabii huri kelimesine girersek başka bir şey. Ya yani. Tamam, Kur'an-ı ama Huri yani... Hurinin gerçek anlamı ne? Cins,
evet, işte onu açıklamıştınız. Yani aslında vaat edilen...
Kur'an-ı Kerim aslında şeyi söylüyor bize. Bakara suresinde var. Yani sizi vasat bir ümmet kıldık diyor. Yani orta halli bir ümmet kıldık diyor. Aşırılıklardan, ifrat tefrit dedik ya. Yani bunlardan evet. Uzak, aşırılıklardan uzak bir ümmet kıldık diye ifade ediyor. Bakın o batini yorum konusunda Kur'an'da çok güzel bir ayet var. Yani Kehf suresinde 54. ayette şöyle ifade ediyor. Diyor ki yemin olsun biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği değişik ifadelerle gözler önüne koyduk. İnsan ise varlığın tartışmaya en çok tutkun olanıdır diye ifade ediliyor. Yani
Kur'an'a gerek bir daha söyle. İnsan varlığın...
En tartışmaya en tutkun varlıktır diye ifade ediliyor. Yani Kur'an-ı Kerim aslında insanın nasıl bir hayat yaşaması gerektiği, hayatını nasıl anlamlı kılması gerektiği, ölümü ve ölüm ötesini anlamlandırması noktasında apaçık ayetler ifade ediyor. Ama insanlar bu ayetlerle yetinmeyip işin daha çok böyle batini tevhirlerine gitmek istiyorlar. Ve dolayısıyla aslında dinin özünde olmayan, Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmemiş pek çok şeyi dine ilave etme yoluna gidiyorlar. Tartışmadan kasıt bu. Daha önceki dinlerde de bu hatalar yapılmış. Yani Yahudilikte, Hristiyanlıkta da bu hatalar yapılmış ve kitaplarını tahrif etmeye kadar gitmiş bu durum. Ve hatta bambaşka bir din inşa etmeye kadar gitmiş. Bizde çok şükür kitap yani bozulmadan günümüze kadar muhafaza edilebilmiş ama din algımız veya rivayet kültürle oluşan bu din, insanların detaycı olması, daha fazla tartışması... dinde olmayan konuları dindenmiş gibi algılaması sebebiyle ortaya çıkıyor. Kur'an bunu ifade ediyor. Yani biz her şeyi açıkladık zaten diyor Kur'an. İnsan ihtiyaç duydu her şeyi açıkladık.
Peki böyle bir...
Ama hala insan tartışıyor.
Ama bu ne terbiyesizmiş bu insanda? Yani bunun Allah aslında cennet vaat etmediği, cehennem vaat etmediği insandan farklı canlıları haşeratından suda yarattığı canlılara kadar aslana, kaplana, geyiğe kadar çok terbiyeli yaratmış. Yani karnı doydu mu başka öldürmüyor. Doğal seleksiyon içerisinde işte seyrediyoruz televizyonda zavallı küçük şeyler, ondan sonra kaplumbağalar, su şeyleri filan gidiyor. Onları kapıyorlar. Bütün denizle ilgili hayvanatın yavrusu sahile şey yapıyor. Bir tanesini geliyor işte sırtlanlar yiyor, bilmem ne yiyor filan. Pık pık iki tane öldürüyor yavrudan, geçiyor gidiyor. Ama hepsini öldürmüyor.
Yani Kur'an-ı Kerim söylüyor zaten. Aklını ve gönlünü işletmeyen insanların hayvanlardan dahi daha aşağı olduğunu ifade ediyor.
Hayır, o hayvanlar yani, insandan daha terbiyeli ki bütün hayvanlar.
Zaten Kur'an'da bunu
söylüyor. Peki niye bu kadar terbiyesiz bir şey yaratılmış? Yani o zaman şeyi mi
işte bu özgür iradenin bedeli daha evvel demiştik. Yani aynen. Özgür iradesi insanın olması aslında iyi kötü arasında seçim yapabilecek
bir varlık oluyor. Ama en kötü canlı insan değil mi zaten?
Zaten o yüzden de bu dağlara işte ağır geldi bu sorumluluk diyor. İnsan işte sorumluluğu yüklendi. İnsan çok cahil.
Bunu mesela cennetten kovulma diye bir şey var. Bu Hristiyanlıkta var.
İslamiyet'te de var.
Yani. İslamiyet'te nasıl var?
Yani, şimdi cennet diye Kur'an'da geçen şey...
Yani şeyin bu anlatış değil mi işte bu...
Yani Allah aslında işte yasak bir ağaç var orada. Onlara yaklaşmamasını söylüyor.
Bu Kur'an'da Adem'de hangi surede işte, var?
İfade ediyor yani dağınık dağınık ama Bakara suresinde de var. Diğer başka surelerde de ifade ediliyor. Bir ağaç var.
Ya bu insan Allah... cennetten kovulduğu için böyle terbiyesiz olmuş.
Yani şimdi
ya terbiye insan... dediğim şu, doğal olarak terbiye şu. Kötülük... Karnın doyunca öldürmeyeceksin. Doğaya zarar vermeyeceksin. Birbirine zarar vermeyeceksin. Bütün bunlar işleyiş içerisinde bu verdiğin zararlar ve tabiattan aldıkların, yani yaşadığın çevreden aldıkların ve ona verdiğin belli bir terbiye içerisinde olacak. Aslanlar ne yapıyorsa, geyikler ne yapıyorsa, karıncalar ne yapıyorsa, arılar ne yapıyorsa, bütün hayvanat ve bütün bitkiler ne yapıyorsa senin de onu yapman lazım. Aldığın kadar vereceksin, gerektiği zaman da öleceksin.
Felsefi açıdan çok temel bir şey. Yani o da insanın zaten farklı kılan şey, bizim buradaki maceramızın altında bizim özgür iradeli varlıklar olmamız var. Özgür irade de şu demek, yani mantıklı olarak farklı seçenekler arasında bir şeyi seçebilmek var. Farklı seçenekler arasında seçenek yaptığınızda siz doğruyu da yanlışı da seçebiliyorsunuz. İmanı da seçebiliyorsunuz. Allah'a isyanı, başka insanları öldürmeyi, onların mallarına zarar vermeyi de seçebiliyorsunuz. İnsanlara iyilik yapmayı da seçebiliyorsunuz. O yüzdendir ki zaten cennet cehennem diye karşılığında ödül var, ceza var. O yüzdendir ki Allah din gönderiyor, insanları uyarıyor. Bunlar hepsi aslında bir yerde insanın iradeli varlık olması.
İnsan din gönderilmeye muhtaç çünkü.
Tabii. Allah insanı İradeli yaptığı an dine muhtaç yaratmış oluyor zaten otomatikman. Çünkü insanın kendi nefsi istekleri ve kendi başına yetenekleri doğru yolu bulmasına yetmiyor. Bir uyarılmaya da ihtiyaç
var. Ama dinlerin
var.
Gönderilmesine rağmen insanlar hala terbiye olmuyorlar. O yüzden de kıyameti vaat ediyor zaten.
Evet.
Ama hiç hayvanata böyle bir şey söylemiyor ya da bitkilere böyle bir şey söylemiyor.
Sorumluluk sahibi değil çünkü onlar. Hı. Yani şöyle bir şey var tabii.
Yani insan doğasına ters davranıyor ama hiçbir hayvanat doğasına ters davranmıyor.
Yani insanlar...
Ama onlar cennete gitmiyor. Benim çocukken sorduğum soru buydu. Yani çocukça sorular soruyor.
Hayvanlara ne olacağınla ilgili de bir Kur'an'da detaylı bir anlatım yok. Yani ondan sonra...
Hayır, ben tamamen küçük köpeğin, pamuğun ölümünden sonra tamamen isyan ettim. Niçin o cennete gitmiyor? Annem
cennete
sen
gitmez,
cennete gideceksin
cennete
dedi bana.
Gitmez.
Peki pamuk gelecek
aslında
mi dedi.
Allah'ın
pamuk gelmiyor dedi
şimdi, bana. Şimdi öyle bir şey de yok. Kur'an'da hayvanlarla ilgili ne olacağınla ilgili detaylı bir izah yok. Yani cennete gidecek veya hiç gitmeyecek ne olacağını...
Ama cennette hayvanlar var.
Belli değil, bildiğim kadarıyla değil mi?
Yani
belli
Kur'an'da değil, bir ifade yok.
Bir dakika, cennette nasıl hayvanlar olmaz?
Cennette.
Kuş falan
olmaz. Yani olmasını engelleyen
bir durum
var. Pamuk var mı? Köpeğin pamuk, ölmüş olan pamuk orada
olacak. Kur'an'da bununla ilgili olmayan izah hakkında izah yaparsak var deriz. Yani hayvanların ahirette aslında Allah'ın huzuruna toplanacaklarına dair ayette geçiyor. Hı. Yani oradan sanki hayvanlar ahirette varmış gibi anlaşılıyor. Bir ayette geçiyor. Rabbin huzurunda bütün hayvanların hepsi toplanacaktır gibi ama
kıyamet,
toplanacaklardan sonra ne olacaktır şeklinde bir ifade yok Kur'an'da. Yani o yüzden hayvanlar yok olacaktır ama İnsanların canlarının isteyeceği her şey olduğu cennette insanlar için geçtiği için beklenen şey şu: bir insanın eğer ki kendi hayvanını canı çekiyorsa onun da verilmesi mümkündür Kur'an bakılırsa. Ama dediğim gibi olmayan şeyleri de söyletmemek lazım Kur'an'a. Ama olanlar da Kur'an'da müthiş bir şey. Ha şimdi numerolojiyle ilgili ben bir örnek verecektim farklı. Onun detaylarına girmeyeceğim. Mesela bazı şöyle şeyler var Kur'an'dan. Eğer ki siz onunla Kur'an'daki anlamları çarpıtmıyorsanız bence Kur'an'da bu tip şeylere bakmanın da bir mahsuru yok. Mesela Kur'an'da kamer kelimesi bildiğimiz gökteki ay anlamına gelir. Kamer kelimesi Kur'an'da 27 defa geçiyor. Ha ay gerçekten de dünyanın etrafındaki dönüşünü 27 günde tamamlar. Fakat dünya hareket ettiği için de 2,5 günlük fark oluşur. Böylece ay takvimindeki günler 29,5 gündür. Ama sabit bir dünya aldığınızda ayın dünya etrafındaki dönüşü 27'dir. Kur'an'da da kamer kelimesi 27 defa geçer. Bakın mesela böyle bir şeyi söylediğiniz zaman ne oluyor? Siz ay kelimesine, kamer kelimesine yeni bir anlam yüklemiyorsunuz. Artık ayı ayrı bir şekilde anlama şeklinde bir şey vermiyorsunuz. Ama böylece de ne oluyor? Gerçekten Kur'an'da geçen bir kelimeyle evrensel bir fenomen arasında da bir uyum var. Bu da enteresan. Bunu kabul eder etmezsiniz. Ama asıl olan nedir? Bu tarz bir uyumla çıkarttığınız bir şey, Kur'an'daki matematiksel bir şeyle, Kur'an'daki anlamlara yeni bir anlam yüklemiyorsanız, olan bir anlamı ayrı bir yere kaydırmıyorsanız, ha bence böyle bir şeylere de bakmak mümkündür. Mesela hocamın geçen haftalarda verdiği bir ayetteki şeyden bir ışık hızının sabitinin çıkacağı düşünmüş bir ünlü bir fizikçi bunun üzerine çalışmış, bunu çıkarmış. Şimdi hocamız o ayete yeni bir anlam verdi mi? Işın hızıyla ilgili ayrı bir şey söyledi mi? Hayır. O ayetteki o şeyle onun arasındaki bir uyuma dikkat çekti. Ha şimdi Kur'an'ın içindeki bir kelimenin kendi taşıdığı anlamla bir evrensel fenomen arasındaki uyum bence ilginçtir. Matematiksel uyum varsa bakılır. Nasıl ki bir yerde aruz ölçüsü olması gibi bir şiirde bir ölçü varsa ona bakılır, ilginçtir. Fakat batınilikteki sayılandırmalar böyle olmamış. Dediğim gibi falanca surenin işte 17. ayetinde bu deniyor. İşte ben 17 tane çiftliğe sahip olmam lazım. Siz de bana şunları verin. Yani bunu tabii çok abartı bir şekilde attım yani şu anda örnekleri toplamadığım için. Yani yepyeni hükümler çıkartma, Kur'an'da olmayan anlamlar çıkartma anlamında olduğu zaman özellikle ona dikkat etmek lazım. Veyahut da Kur'an'da gün kelimesi, bir gün kelimesi 365 defa geçiyor. Nedir? Dünya güneşin etrafında dönerken, dikkat edin bu sadece takvimle alakalı bir şey değil. Bir evrensel fenomen aynı zamanda 365. Dünya güneşin etrafında dönerken kendi çevresinde 365 defa dönerek bir gün oluşuyor. Ha, Kur'an'da bir gün anlamın kelimesi de 365 defa geçiyor. Bana göre bu oldukça ilginçti. Şimdi biz böyle deyince gün kelimesine yeni anlamlar mı yükledik? Olan bir anlamı çıkarttık mı, kaydırdık mı? Hayır. Ama Kur'an'da da orada Kur'an duruyor. İsteyen sayabilir. Benim internet siteme koymuştum. O evrensel fenomenle bunun arasındaki bir uyum, ay kelimesindeki uyumla bunun arasındaki uyum gibi de bana göre enteresandır. Mesela yedi gök kelimesi de Kur'an'da yedi defa geçiyor. Yedi gök diyor. Öbür tarafta yedi defa kullanılıyor. Bunlar bana göre Kur'an'da çünkü bu kadar çok özellik varken hem anne rahmindeki yaratılıştan, evrenin başından sonundan kelimelerle evrensel fenomenler arasında bir matematiksel uyum olması da çünkü ilginçtir. Yani göz önünde bulundurulması gerekli bir şey olduğu kanaatindeyim onun. Yani onu böyle bir şifrelere bağlayıp da Kur'an'ın veyahut da ayrı anlamlar çıkartan bir batınilik gibiyle aynı kefeye konmaması gerekir bu tip yaklaşımın.
Harikuladeydiniz. Peki efendim. Şimdi şu zamanda yolculukla ilgili konuşmuştuk. Şu paralel evren düşüncesi Kur'an'da var mı? Hocam sizle devam edelim.
Efendim benim şahsi bilgime göre paralel evren düşüncesi Kur'an-ı Kerim'de yok.
Diğer hocaların katılıyorlar mı?
Evet yani. Şimdi yalnız hocamı ben bitirsin de istiyorsa sonra Cem. Bence Kur'an'da hocamın dediği gibi yok ama bir de ayrı bir soru sorabiliriz.
Evren alemler var. Evet. O başka. Paralel evren. Neyi kastediyoruz? Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette elhamdülillah Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in birinci hemen suresi nasıl başlıyor? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun, övgüler olsun diye başlıyor. Alemlerin Rabbi var. Orada alemlerden kasıt nedir? Burada müfessirler yani tefsir, Kur'an'ın tefsirini yapan şahıslar buna değişik manalar vermişler. Alemler nedir? Bazı müfessirlere göre işte, hayvanlar alemi olabilir. Karıncalar alemi olabilir, işte ne bileyim kediler alemi olabilir, köpekler alemi olabilir, arılar alemi olabilir. Bilmediğimiz bir sürü hayvan alemi.
Ya da alemi. Kurulmuş, yok olmuş, tekrar kurulmuş, tekrar yok
onlar
olmuş.
Olabilir. Yani bu şekilde alemler olabilir.
Tarihi bir süreç evet. İbadet etmek melekler aslında. Falan
yani melekler alemi, alemi evet. Cinler alemi. Kur'an-ı Kerim'de biraz sonra belki geliriz
ama
oraya.
Ama cinler dediğimiz zaman bu bir yani dini açıdan ya da inanışlar, farklı inanışlar, yorumlar açısından aslında bir paralel zaman değil mi? Bir paralel dünya değil mi bu aslında cinler dediğimiz zaman? Hem buradalar hem yoklar gibi.
Şimdi paralel...
Bilmediğim için yine çocukça bir soruyla.
Yok cinleri zaten yani biz kimse bilmiyor ne olduğunu aslında. Çok kimse bilmiyor. Hani tek tük belki bizden daha fazla cinler hakkında bilgisi olduğunu iddia eden insanlar vardır muhakkak ki. Yani Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde alemlerden bahsediyor. Ama bu alemler bizim bugün fizikte anladığımız manada paralel alemler mi?
Fizikte anladığımız paralel alem nedir efendim?
Şimdi fizikte anladığımız paralel alem, önce şuradan bahsetmem lazım. Kuantum mekaniği var bildiğiniz gibi. 1920'lerde, 30'larda çıkmış, formül edilmiş. Newton fiziğinden çok daha değişik bir yeni fizik geçen asrın başlarında bulunmuş. Elektron gibi, proton gibi atom altı parçacıkların hareketini izah eden yeni bir fizik. Şimdi orada bir her zerreye, parçacığa bir biz dalga fonksiyonu atfediyoruz. Bir dalga fonksiyonu ile izah ediyoruz hareketini. Şimdi bu dalga fonksiyonu bunu dalga fonksiyonunun mekaniğini Schrödinger, Avusturyalı fizikçi Schrödinger yapmış, vermiş, denklemlerini bulmuş. Fakat Schrödinger hatta oradan hareketle o bulduğu denklemden hidrojen atomunun işte enerji seviyeleri falan bulmuş. Daha önce onu Bohr yapmış idi. Fakat Bohr yaptığı zaman böyle biraz izah etmeden tepeden düşme bazı varsayımlarla hidrojen atomunun enerji seviyeleri bulmuş idi Bohr. Çok şey böyle muallak havada kalmıştı. Schrödinger bulduğu bu dalga denklemiyle bunların izahını yaptı. Fakat Schrödinger'e sorulduğu zaman dalga denkleminin fiziki manası nedir? Schrödinger cevap veremiyordu. İlk defa 1926 senesinde Max Born, yine Alman bir fizikçi, bu Schrödinger denkleminin fiziki manasını verdi bize. O da tamamen ihtimal, olasılık üzerine. Diyor ki mesela bir aralık içinde bir elektron var ise o dalga fonksiyonunun karesi, mutlak değerinin karesi size o aralık içinde bulunma ihtimalinin yoğunluğunu verir diyor.
Hiçbir şey anlamıyorum tabii.
Evet.
Yani ben ekran başında
evet, da maalesef kusura bakmayın tabii bu, ama yani bunu söylemek zorundayız. Fakat fizikçiler yahut işte üniversite öğrencileri yahut benim modern fizik dersindeki öğrencilerim varsa onlar anlıyorlardır. Bu yorumu yapılmış. 1926 senesinde Max Born tarafından yorum yapılıyor. Biz bugün buna Kopenhag yorumu diyoruz. Bu dalga denkleminin yahut kuantum mekaniğinin Kopenhag yorumu diyoruz. Fakat 1954...
Niye Kopenhag? Bir de bir neyin sendromu vardı? O da Kopenhag mıydı? Stockholm. Kopenhag... Buralardan geliyor.
Enteresan bu. Bu Niels Bohr denen zaten kendisi Danimarkalı oluşu, Kopenhag'lı oluşundan dolayı. Orada bir fizik enstitüsü kurmuş. Ve o zamanlar Avrupa'nın en faal enstitülerinden birisiymiş bu Kopenhag Enstitüsü. Bugün bu yoruma, kuantum mekaniğin yorumuna biz Kopenhag yorumu diyoruz. Fakat 1954'te başlayıp 57 senesine kadar doktorası yapan bu Hugh Everett diye bir zat Princeton Üniversitesi'nde Wheeler'ın danışmanlığı altında başka bir yorum getirmiş. Bu kuantum mekaniğin yorumuna. O yorum daha sonra zaman içinde işte biraz böyle mutasyona uğrayarak, şekil değiştirerek bugün bizim paralel evrenler dediğimiz yorum şeklini almış. Ya çoklu evrenler, paralel değişik bu şekilde adlandırılıyor. Orada her bir hadise olduğu anda değişik şekillerle çatallanıyor. Bu da yani şöyle söyleyelim. Mesela Allah korusun kaza yapıyorsunuz. Kazadan siz kurtuldunuz. Fakat kurtulma ihtimaliniz de vardı. Başka bir paralel evrende kurtulamıyorsunuz. Başka bir paralel evrende belki ölüyorsunuz. Başka bir paralel evrende başka bir şey başınıza geliyor. Yani böyle bütün...
Bunların hepsi devam ediyor.
Evet, bütün ihtimaller o anda bir çatallanarak değişik şekilde olduğu
düşünülür. Bu her anımızla ilgili.
Her anda. Her an
birçok çatal.
Evet, her an birçok çatallanma oluyor.
Bu hep böyle.
Evet, hep böyle. Bu işte paralel evrenler yorumunda kuantum mekaniğinin bu oluyor. Başka alemler...
Ama binlerce, milyonlarca, milyarlarca, trilyonlarca
evet.
Alem ve bunlar her biri sabit değil. Onlar da çatallanıyor çünkü.
Onlar da çatallanıyor tabii. Evet, bu şekilde. Yani her şey mümkün olabilecek, her şey mümkün. Bu şekilde söylüyor.
Bu insan düşüncesini aşar.
Ben zaten ortaya koyan Everett'in bile buna inandığını sanmıyorum ama.
Yani bu ayrı mevzu. Fakat
peki şu kediye gelsek?
Kedi, Schrödinger'in kedisi.
Evet.
Peki şimdi Schrödinger... Aslında Max Born'un verdiği bu ihtimal, olasılık yorumuna da pek kendini inandıramamış. Yani kuantum mekaniğinin babası, başlatıcısı kendisi. Fakat dalga fonksiyonunun yorumunu kendisi yapamamış. Sormuşlar yani ne demek bu dalga fonksiyonu var? Elektronu tarif eden bir dalga fonksiyonu var. Bunun fiziki manası nedir? Bir şey söyleyememiş. Kullanıyor, neticeler elde ediyor. Oradan dalga fonksiyonunu kullanarak işte hidrojen atomunun enerji seviyelerini bir sürü şey izah ediyor. Fakat bunun gerçek fiziki manasıdır. Kendisi bir şey söylüyor. Max Born yapmış onun yorumunu. Şimdi Schrödinger bundan rahatsız olmuş kendisi. Şöyle demiş. Bunu biraz atom seviyesinden bizim dünyamıza taşırsak, mesela bir kedi düşünüyoruz. Bir kediyi alıyoruz, bir kutu içine.
Çünkü bu mikro düzeyde bunu yapıyor.
Bu mikro düzeyde, evet. Şimdi bunu kendi dünyamıza taşıyalım. Makro düzeyde bir kedi alalım.
Tekrar bunu açıklayınız izleyenlerimiz için lütfen. Yani biz bu kuantumla ilgili bütün yorumlar, bütün bilimsel çalışmalar aslında mikro düzeyde oluyor. Değil mi?
Evet.
Yani ne demek mikro düzey? Mikroskopla inceleyebileceğimiz...
Elektronlar diyelim, elektronlar, atomlar.
Elektronlar düzeyinde, o dünyada.
Evet.
Yani şu anda o kadar küçük bir dünya ki, o kadar minimal bir dünya ki bunu orada... konuşuyoruz. Atomlar, evet. Elektronlar dünyasında. Büyütüyoruz. Büyütünce anlamakta güçlük çektiğimiz için kedi gibi basit bir örnek bulmaya çalışılıyor.
Evet,
değil mi?
Evet. Evet. Şimdi diyor ki bir kediyi alalım, bir kutu içine, yalıtılmış bir kutu içine koyalım ve bir de aynı zamanda kutu içine bir tek bir radyoaktif atom koyalım. Yarı ömrü bir saat olsun. Yarı ömrü demek, yani eğer çok sayıda radyoaktif madde varsa elimizde, o radyoaktif maddenin yarı ömrüne kadarsa o kadar zaman sonra başlangıçta, mesela başlangıçta 1000 tane atomumuz varsa yarı ömrü kadar bir zaman geçtikten sonra onu 500'e inecek. Tekrar bir yarı ömür sonra 250'ye inecek. Tekrar bir yarı ömür sonra 125'e inecek sayısı. Bunun gibi. Diyor ki bir radyoaktif madde alalım, tek bir atom, tek bir madde, yarı ömrü bir saat olsun ve biz kediyi bırakalım kutu içinde. Bir saat sonra soralım kendimize. Şöyle, pardon. Şimdi bu bir saat sonra ne olacak?
Bir de zehir mehir koyacağız.
Anlatıyorum. Ha. Oraya geliyorum. Bir saat içinde bunun, bu atomun bozulma ihtimali var. Diyor ki bir Geiger sayacı alalım. Geiger sayacı ne yapıyor? Radyoaktif maddeyi detekt ediyor. Teşhis ediyor. Hı hı. Eğer sayaç bunu teşhis ettiği zaman başka bir mekanizma ile bir gaz, zehirli gaz olan bir mekanizmayı tetiklesin ve gaz salınsın. Hı hı. Ve gaz salınca kedi de ölsün, zehirli gaz, kedi ölsün. Hı hı. Yani bu radyoaktif madde bozulacak. Geiger detektörü onu teşhis edecek. Gaz mekanizmasını tetikleyecek, gaz salınacak ve kedi ölecek. Şimdi bir saat sonra diyor, nedir? Bir saat sonra iki ihtimal var. Ya bozulmadı o atom, radyoaktif atom ve kedi dolayısıyla nedir? Sağdır. Bozulmuş da olabilir, dolayısıyla kedi ölmüş olabilir. Yani o kedi için iki ihtimal var. Ya ölüdür ya sağdır. Hı hı. Kediyi temsil eden dalga fonksiyonu, bu iki dalga fonksiyonunun, biz buna süperpozisyon diyoruz. Üst üste bindirmek, toplamak diyoruz. Bu iki dalga fonksiyonun toplamı olarak ifade ediyoruz. Yani kediyi temsil eden, kedinin hayatını temsil eden dalga fonksiyonu iki ayrı temel dalga fonksiyonu tarafından ifade ediliyor. Bir, ölmüş, iki, sağ. %50-%50 ihtimalle. Şimdi biz kutuyu açmadığımız zaman kedi hakkındaki bilgi nedir? %50 sağdır, %50 ölüdür. Bilemiyoruz. Kedi öldü mü, ölmedi mi bilmemize imkan yok. Ne yapmamız lazım? Kutuyu açmamız lazım görmek için. Kutuyu açtığımız anda diyoruz ki biz o dalga fonksiyonu çökecek. Ya ölü olacak kedi ya da sağ olacak. İki ihtimalden bir tanesi gerçekleşecek. Bu Schrödinger'in kedisi dediği denilen şey bu.
Aç. Yani yapılan deney, deneyi yapanın gözlemine göre değişiyor.
Gözlemcinin burada işte çok önemi var.
Buradaki tabii...
Gözlemci müdahale etmiş oluyor. Gözlem yapmadan siz bilemiyorsunuz. Kedi öldü mü ölmedi mi?
Buradaki tabii şey...
Yani gözlem gözlemciye göre değişir ya da deney gözlemciye göre değişir.
Deneyin neticesi gözlemciden tesir alıyor.
Tesir alıyor.
Tesir evet. Alıyor. Tesir altında kalıyor. Ya. Bunun değişik ifadeleri var. Bu şey deneyin.
Peki burada özür dilerim.
Everett'le ilgili de hocamınkine bağlayacağım çünkü tam anlaşılmışken bu paralel evrende. Şimdi Schrödinger bu örneği kuantum teorisinden bazı nasıl uçuk sonuçlar çıkacağını göstermek için veriyor. Yani kuantum yorumunda evet, çünkü tamam, hocamın bunu... anlattığı süperpozisyon gözden kaçmasın diye orayı söylüyorum. Kedi siz kutuyu açmadan hem ölü hem diri.
Evet işte bu. Ha,
üst hem üste hem bir diri. Durum var. Süperpozisyon dediği hocam onu. Siz açıp baktığınızda bir duruma sıçrıyor.
Sıçrıyor bravo. Ha,
şimdi Schrödinger'in...
Bunu anlatmanın başka yolu yok muydu da? Oraya bir atom koydu şimdi, o bilmem
hayır,
ne yaptı.
Nedeni şu işte sizin demin söylediğiniz olayla alakalı. Alakası şu. Kuantum teorisi mikro seviyede aklımızın almayacağı tipte olaylar ortaya koyuyor. Makro seviyeye geçtiğimizde olaylar bizim için anlaşılır gözüküyor. Schrödinger bu örnekle mikro seviyedeki anlaşılmazlıkları biz kabul edersek makro seviyede nasıl saçma sonuçlara yol açacağını göstermek için örneği veriyor. Aslında o da bir yerde Einstein gibi teoride bir eksiklik olduğunu düşündüğü için örneği
yani
veriyor.
Yani şu kızgın tabii. Sobanın üzerinde oturmakla mecazi örnek gibi yani anlatamadı ya trenle mirenle ışıkla ışığı göründü evet. Bilmem evet. Ne falan meselesi. Ondan sonra aptallar için bir yorumu. Aslında aptallar için yorum aşağılayıcı bir laf değil. Aptallar için yorum. Aslında herkes. Yani Newton'un dünyasında yaşayan herkes. Çünkü biz hepimiz Newton'un dünyasında yaşıyoruz. Tabii. Ama Newton'dan sonra bilim ilerledi ve onu ancak bilim adamları anlıyor. Buradaki mesele bu.
Şimdi yani Everett'in...
Bu dilden konuşmak lazım. Yoksa bize kediyle kadınla sokmayla...
Hocamın evvelden anlattığı Everett'i buraya ben ondan durdurdum. Sokmakta şurada fayda var. Şimdi bu aslında aklın almayacağı bir şey. Fizikçiler burada ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Everett'in buna getirdiği çözümlerden biri nedir? Bu deney üzerinden anlatırsak. Aslında bir evrende siz gözlemi yaptığınızda burada diyelim ölü gördüğünüz kediyi bambaşka bir evrende de kedi çatallandı. Bu evrene paralel bir evren oluştu. Orada da diri gözüktü. Yani her bu tip kuantum olaylarında bu evrende bizim görmediğimiz bu evrenin bir kopyası da bu evrenin yanında oluşuyor. Adeta ne bileyim bu iki boyutlu kağıtları düşünelim. Evreni iki boyutlu kağıt gibi düşünelim. Defterde yan yana kağıtları koyalım. Ne olur o kağıdın üstündeki bir şey yan kağıdı görmez.
Peki bu paralel evren dediğimiz zaman efendim... Yine efendim, çocukça soru. Bu zaman mıdır, mekan mıdır paralel evren?
Hem zamanı hem mekanı vardır da paralel evren...
Hayır, niye?
Tabii. Aynen bizim evrenimiz gibi. Hem zamanı var hem mekanı var. Tamamen aynı...
Ama bu zaman olması lazım, mekan değil.
Hayır, hem zaman hem mekan.
Aynı mekanda farklı zamanlar. Farklı zaman derken ileriye geriye doğru demek istemiyorum. Aynı mekanda farklı zaman.
Şimdi bu zaten...
Yani bizim şu andaki değil, paralelimiz... o zaman... Mekan zaten dedik ya daha önceki programda mekan düşüncesi saçma diye zamandan söz etmek lazım. Ama biz şu anda ben burada oturuyorum. Karşımda üç değerli hoca oturuyor. Bir de bunun yanında bir stüdyoda yine bir adam ve üç adam yok. Aynı yerde. Aynı adamlar. Aynı şey. Fiziki varlık diye söz ediyoruz. Zaman farklı. Kopyalar.
Benim anladığım aynı zamanda ayrı mekanlar. Öyle değil mi?
Hayır.
Şimdi şöyle, oluşan yeni evrende zaman ve mekan devam ediyor. Bu olaya göre mesela burada kuantum olaylar olduysa şu andaki bizim buradaki evrenimizde çatallandı. Orada yine Okan Bayülgen 3 tane konuyla yeniden programlar yapıyor. Yüzlerce böyle çatallanmalar oldu o evrenlerde. Bu programın aynısı devam ediyor. Everett modelini alırsanız o tarz bir paralel evren ama paralel evrenler için Everett modeli bir kuantum güçlüğünden çıkmış modeldir. Yani çok evrenlerle ilgili... Başka modeller de var. Ama bunların hiçbirinin bana göre de tabii hocamın da demin söylediği gibi bir deneysel desteği veya bir deneysel göstergesi yok.
Bu şey değil. Yok. Çoklu yani. Evrenlerden bahsedince belki yanlış anlaşılabilir. Şimdi sanki bunlar deneyle ve gözlemle ispatlanmış bir şey gibi algılanabilir. Aslında çoklu evrene inanmamız için inanmamız gerekecek bir durum da yok. Çünkü yani bu yanlışlanabilir, doğrulanabilir bir şey değil. Yani
evet ama şimdi tekrar Fatiha suresine gelelim efendim. Tekrar söyleyiniz lütfen.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Övgü olsun. Hamd orada övgü demektir. Alemler var orada dediğim gibi.
Şu Fatiha suresini her programda bir kere daha açıklayarak söylemek gerekiyor.
Söyleyelim istiyorsanız.
Çünkü çoluk çocuk korkuyor. Her programda söylüyoruz. Çoluk çocuk korkuyor.
Neden korkuyor?
İşte geçen programlarda da söyledim ya. Allah vermesin. Anneanne söylüyor, dede söylüyor, yakını çok sevdiği nenesi, teyze söylüyor. Fatiha suresini cenazede duyuyor.
Evet.
Mezara getiriyorlar çocuğu. Götürmemek lazım. Mezarda duyuyor. Fatiha suresi içeriğini bilmiyoruz. İşte yıllarca ben içeriğini bilmeden kimse bana Arapça öğretmedi. Ben ölünün ardından okunan... aman Allah'ım bu benim çok sevdiğim işte büyüğüm, çocukken bana bakan, masallar anlatan, aşkla, inançla sevdiğim bu büyüğüm, inşallah al sen bunu yanına cennete demek için Allah'a yakarıyormuşuz gibi sanıyordum ben onu.
Evet.
Büyüyünceye kadar öyle sandım. Sonra şeyi okuyunca anladım.
Meali
okuyunca anladım.
Evet.
Ama ben öyle sanıyordum.
Doğru.
Yani Fatiha suresi aslında Kur'an...
Niye Kur'an'ın başına cenazede okuduğumuz şey duayı yani. Koymuşlar diye de şaşırmıştım. Yani şimdi ama o başka bir şey. Yani o yüzden zaten böyle yapmak istiyoruz. Yani bir yandan da öyle. Çünkü televizyon programlarında da öyle. Bir şey söylüyor hoca, anlatıyor. Ondan sonra diyor ki bu böyle olur diyor. Sonra da diyor ki hemen orijinalini okuyor Kur'an'da. Hemen orijinalini okuyor. Onu kimse anlamıyor. Türkiye'de Arapça tabii. Bilen kaç kişi var?
Tabii.
Ya evet. Var da.
Çok az. Evet.
Sonra diyorsun ki Kur'an'ı biliyor musun? Tabii diyor. 3 kere hatim indirdim. Peki ne anlatıldığını biliyor? Bilmiyor. Bilmiyor ki. Hatim indirmiş ezberden. Öyle olmuyor mu?
Evet.
Ezberden hatim indiriyor. Kur'an'a vakıf mısın? Ne demek vakıf mısın? Yani şeyi sormuyoruz. Evde var mı? Başucunda duruyor mu? O geleneksel. Başucumuzda dursun. Ne güzel. Duvarımıza asılı dursun. Ne güzel cüzü var bilmem nesi falan gayet güzel duruyor. Vakıf mısın? Vakıfım. Okudun. Ne anlatılıyor bilmiyor.
Yani bizim Kur'an bilgimizden çok Kur'an kültürümüz var.
Kur'an kültürü
yani
var.
Ve ne yazık ki
ve saygı sadece, kültürüdür bu.
Yani
aman
Fatiha'yla sınırlı değil bu. Okan Bey dikkat ederseniz biz Kur'an'ın tamamını da aslında yani birçok Kur'an ayetini zaten insanların büyük çoğunluğu bilmiyorlar. Çünkü Kur'an'ın inanan insanların, Müslümanların özellikle diyelim yani hayatlarının merkezine koymaları gereken, hayatlarına rehber edinmeleri gereken bir kitap olduğunu farkında değil Müslümanların büyük çoğunluğu. Çünkü dinlerini Kur'an'dan öğrenmek gibi bir kaygıları, dertleri yok ne yazık ki.
Hayır, oradaki yani. Benim sorunum her zaman şu, orada bir bilgi var, evet. Bir hazine var. Oku, ondan sonra inan ya da inanma. Şimdi insanların davranışlarına, yoksa ne yapacaksın? Yani gidip İncil'i mi alıp okuyacaksın, Tevrat'ı mı, Zebur'u mu, kitabı mukaddes işte. Yani onları mı okuyacaksın? Neye okuyacaksın işte? Kur'an'ı okuyacaksın. Kur'an'ı okuyacaksın, ondan sonra diyeceksin ben bunlara tarafım, inanıyorum. Bunu aklım kesti, kesmedi, orada özgürsün zaten. Orada özgürsün. İnan ya da inanma ama bilmiyorsun. Şey öyle demiş, hoca öyle demiş, beriki böyle yapmış. Niçin Allah böyle yaptı? Niye o öldü de bu kaldı? Niye bu kaldı da adalet mi var bilmem ne
ama
var.
İşte internet çağında insanlar ama sırf bu konuda değil birçok konuda hiç olmadıkları kadar sorgulamaya mecbur kalıyorlar.
Çok güzel siteler var. Bütün mealleri kaç tane tercüme edildiyse bütün mealleri cümle cümle ben bakıyorum onlara cümle cümle farkları da görüyorsun. Kim o ayeti nasıl tercüme etmiş? Teker teker pat. Yani bu internette de var. Çok eğlenceli. Gece bazı kanallar gece yayın yapıyor. Orada da takip edersin. Türkçesi var. Yani şimdi tekrar şu özür dilerim konuyu dağıttım. Alemleri tekrar söyler misiniz?
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim diye şeklinde devam ediyor. Alemlerin Rabbine hamdolsun.
İşte o buradaki
övgü demektir. Övgüler olsun.
O zaman burada işte alem niye diyor? Buradan şey yapmak lazım. Ben böyle anlıyorum.
Bunu müfessirlerin bir kısmı değişik şekilde anlamış. Yani başka alemler, hani bu hayvanlar alemi falan şeklinde değil de
tabii
bizim dünyamız gibi başka alemlerin de olabileceği söyleyenler de olmuş. Hatta Caner hocam daha iyi bilir. Bakayım tabii. Şurada notumda Fahrettin Er-Razi.
Evet.
Böyle bir şeyde bulunmuş galiba değil mi? Yorumda bulunmuş. Fahrettin Er-Razi. Yani bu başka alemler.
Aslında şey, yani çok evrenler teorisi niye ortaya atıldı? Belki biraz onu konuşmak lazım.
İşte hani çok evrenlerin çok farklı da şekilleri farklı de var.
En çok
yalnız
hani
bir şeyi lazım. Burada şeyi vurgulasa mıydık? Yani şimdi hocamızın dediği gibi Kur'an'da bir paralel evren diye, yani o terminolojiyle bir şey yok. Hocamın dediği gibi başka varlık tiplerine de dikkat çekiyor. Fakat şu da var. İlk sormamız gereken sorulardan biri şu. Kur'an'a başka evrenlerin varlığını olduğunu savunmak aykırı mı değil mi? Yani bu ikisi arasında fark var. Bazı şey Kur'an'da olmamasına rağmen Kur'an'la çelişmeyebilir. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Mesela Hazreti Şuayb'ın 7 çocuğu var derseniz Kur'an'la çelişmez. 5 çocuğu varsa derseniz de çelişmez. 3 çocuğu varsa derseniz de çelişmez. Niye? Çünkü Kur'an'da Hazreti Şuayb'ın kaç tane çocuğu olduğu diye bir konuya girilmemiştir. Şimdi bazı konular vardır o yüzden yanlıştır ama yine de Kur'an'la çelişmez. Çünkü Kur'an'da o konuda ifade yoktur. Şimdi paralel evrenlerin bana göre bir bu evren dışında bu evrenle nedensel ilişki içinde olmayan başka evrenlerin varlığını kabul etmek Kur'an'la çelişkili değil. Ama bizim bildiğimiz maddi evren tipinde başka evrenlerin varlığı da Kur'an'da anlatılmıyor. Ama hocamın diğer taraftan dikkat çektiği gibi Allah'ın alemlerin Rabbi olduğu söylenerek, melekler tipi başka varlıklara dikkat çekilerek, bu evrenden sonra ahiretin varlığına dikkat çekilerek, bu bizim gözlediğimiz evren bütün varlığı da temsil etmiyor, onun mantığı da Kur'an'da kuruluyor. Yani o açıdan bakarsak Kur'an'da varlık bu evrende sınırlı değil. İşte melekler gibi başka tip varlıklar var. Bu biz vefat ettikten sonra ahiret tipi bir yer var. Tipi bir mantığın da çizildiğini görüyoruz. O açıdan eğer ki birisi çok evrenler teorisiyle ortaya çıkarsa, multiverse teoriler diye literatürde aldığımız, ben bunu Kur'an'a aykırı olmadığını, hatta bir yaratıcı varsa bunların daha da mümkün olduğunu düşünüyorum. Ama multiverse teoriler niye ortaya çıkmıştır da bakmamız lazım. Bunların başlangıçtaki bir kısmı bu kuantumdaki bir sorun. Mesela bu kediyle ilgili sorun gibi sorunları çözmek için ortaya atılmış. Bana göre de çözüm yani felsefi açıdan 100 tane ayrı sorunu çıkartacak bir soru. Evet. Bence o açıdan
bir
o
yerde,
sorun.
Bir yerde sizi araya girip şunu söylemek istiyorum. Bu da enteresan. M.A.N. isimli Twitter kullanıcısı diyor ki paralel evrende aileler, meslekler ya da kişilikler değişiyor mu? İşte bu mesela güzel bir soru. Demek adam memnun değil. Aileden, kişilikten ya da meslekten. Tabii ki bu hesaba göre değişiyor. Yani tabii çünkü evet. Bir sürü çatallanma oluyor.
Yani bu Everett'in paralel şeyi. Evet. Yani Everett.
Tamam.
Everett'le sınırlı değil. Bir şey değil.
Tamam. Evet. Ama şimdi buradan da eğer bu alemler o zaman kuantumu muştuluyorsa, alemler sözü muştuluyorsa ve bir süre sonra bilim adamları daha çok veri bulacaklarsa Kur'an-ı Kerim'de, o zaman ben de şu soruyu soracağım. Diyeceğim ki acaba bir alemdeki Okan diyelim cennete gidiyor. Onun paralel aleminde başka bir Okan cehenneme mi gidiyor? Çünkü öyle olacak. Çünkü eğer paralel alemler varsa şartlara göre ben birisinde kötü adam oluyorum. Bir sürü paralelde yetişmem değişiyor. Şartlar değişiyor. Şartlar beni kötü bir insan haline getiriyor. Çünkü insan iyidir doğduğunda. Sonradan kötüleşir, iyileşir. Cenneti ya da cehennemi kendi yaşayışıyla hak etmiyor mu? Dolayısıyla bir alemdeki Okan cennete, bir alemdeki Okan cehenneme. Dolayısıyla paralel cennet ve cehennemler olması lazım bu durumda.
Biz yani paralel evrenler vardır demediğimiz gibi paralel cennet cehennemler vardır hiç demedik ama şöyle bir şey diyelim. Kişinin
ya
gözü...
Siz de hiç kül yutmuyorsunuz hocam yani şimdi ne yapacağım?
Hayır, insandaki ya. Bilincin önemli özelliklerinden biri bu tek bir merkezde. Ya da bana göre zaten felsefenin de en ilginç konularından biridir. Biz bu kadar ayrı veriyi alıp da nasıl tek bir yerde birleştiriyoruz? İngilizce'de buna binding problem denir. Ama
zavallı aklımızda birleştiriyoruz.
Evet, ama dikkat edin biz şimdi nöronlar sonuçta algılıyormuş gibi duruyor. Ama yani 100 milyarın üstünde nöron var zihnimizde. Her bir nöron birbirinden bağımsız varlık. Ama algılarken tek bir kişi ben Caner olarak, işte Murat hocam olarak, Emre hocam olarak, Okan Bayülgen olarak algı oluyor. Tek bir kişi algılıyor. Ve biyolojik olarak vücudumuzdaki hücreler 6 ayda bir yenileniyor. Beyin hücreleri biraz daha yavaş ama genelde 6 ayda. Ama ben dediğim kişilik devam ediyor. Yani ve dikkat edin benim vücudumdaki hücreler toprağa yere karıştıktan sonra belli bir insanın vücudunda atomlara da dönüşebilir şey olur. O kişi benim tipimin de %100 aynısı da olabilir hatta ama bu yine de o kişiyi ben yapmaz. O ben dediğimiz şey aslında tek bir merkezde birleşmiş bir varlık. O kişilik, o self diye İngilizce felsefe literatüründe anılan şey. O yüzden o kişinin bir benzeri tamamen de tip olarak benzeri hatta huysu karakter olarak benzeri de başka bir yerdeyse işte biri cennetteyken öbürü cehennemde biri dünyadayken başka bir yerde olduğunu farz edersek de o kişi yine o değildir. O apayrı bir varlık.
İyi de mesela benden daha acayip yüzden, sorular soranlar da var hocam. Bakın
ben soru acayip demedim.
Şayet paralel evrende benim yansımam günahkarsa ben mi yanacağım o arkadaş mı yanacak?
Paralel evrende yansıması diye bir şey yok. Yani o böyle paralel evrenlerden kurtarsın bu dünyada iyi şimdi, aslında ahirete şey yansıyacak da, şeyler yapmaya çalışsın.
Yani o paralel evrenlerin
ama çok tek bu bir dakika. Yani bütün bilimsel gelişmelere rağmen hatta bir tabii ki Kur'an'dan mucize olarak bahsediyoruz değil mi? Sonra da bu kuantum teorisine rağmen zamanla ilgili bu kadar ortaya atılan zamanla mekanla ilgili ta yüzyıllardır ortaya atılan bu kadar kafa karıştırıcı hatta sinema filmleri değil mi? Bir Matrix filmi insanların kafasını nasıl karıştırdı değil mi? Neredeyiz diyor da bir dakika neredeyiz diyeceğine hangi zamandayız desene diyor. Orada böyle insanlar bütün yaşamı aslında rüyalıyorlar. Bu dünya tabii ki o filmin senaryo yazarları da onu aldılar. Birçok filozoflardan, kutsal kitaplardan aldılar, yorumladılar. Onlar da iyice kafa karıştırdı. Çok izlenebilir, üzerine tartışılabilir, felsefe yapılabilir bir film ortaya çıktı. Daha sonra o filmleri, yani ilkinden söz ediyorum tabii. İkincisi ve üçüncüsü biraz konsol oyunu kafasındaydı da ilk film insanları çok şaşırttı, düşünmeye sevk etti. Hatta insanlar bunu tam tartışamadıkları, tam açıklayamadıkları için de aynı Matrix gibi değil mi abi şeklinde sözler ortaya çıktı. Şimdi biz bütün bunlara rağmen tekrar getiriyoruz işi bir tek boyuta koyuyoruz, dayatıyoruz. Niye yapıyoruz bunu? Yani birileri bizi anlamak zorundadır ve biz bunu basitleştirelim diye mi sunuyoruz? Hayır. Felsefe hayatın içerisinde. Bugün bu programda yapılan felsefenin süre olarak kat be kat fazlası kadın programlarında yapılıyor. Efendim şarkıcılar felsefe yapıyor. Programı sunanlar felsefe yapıyor. Çünkü herkes kadın programına çıkıyorsun. Bir tane pop şarkı söyleyen tip geliyor. Diyor ki bence insan şudur diyor. Öbürü diyor ki bence Allah şudur diyor. Öbürü diyor ki bence insan evladı şöyle yapmalıdır. Hayat şudur, hayat budur. Felsefe hayatın her yerinde var.
Keşke bunları evet. biraz daha çok konuşsalar da ben yani...
Hayır hepsi... daha güzel konuşsalar tabii.
Hayır yani daha da çok aslında bu konular bence gerektiği kadar yer bulmuyor. Yani Allah bence şöyledir veyahut da hayat budur, hayatın anlamı şudur. Sizin söylediğiniz gibi arada söylüyorlar da ben bunu çok arada buluyorum. Biz yani sağlık programları yararlı olsun, siyaset önemli olsun... spor önemli olsun ama baktığımız zaman bana göre sporun, siyasetin, işte sağlık programı yani bu dünyanın içinde olacak olayların. Yani hayatın anlamı, biz öldükten sonra ne olacağız, bizi yaratan kim, bizden ne istiyor, biz burada niye varız, biz neyiz ve bu hal neyin nesi, Necip Fazıl'ın tarzı bir soruyla. Sorusunu aslında çok az soruyoruz. Keşke bunlar sorulsa da işte o şarkıcılar diğerleri bunlara cevap vermeye çalışsa, hepimiz cevap vermeye çalışsa. Yani bence asıl sorun geri kalan konuların hayatımızı daha çok kaplaması, bu tip konuların gereği kadar gündemde olmaması.
Ama yani. Eksistansiyelistler, tabii ki bunu teorik olarak anlatmak yerine edebi olarak anlatıyorlar onlar, hikayelerle, romanlarla anlatıyorlar. Eksistansiyelistler yakın bir tarihte insanın varlığı saçmadır, bu soruları sormak saçmadır, insanın varlığı anlamlandırılamaz dediler, rahatça uykuya daldılar.
Ateist egzistansiyelistler
öyle yaptı. Evet. Dolayısıyla ama öbür yandan biz burada didiniyoruz bunları anlamlandırmak için.
Biz zaten anlamı olup da onların anlamını kavrayamadıkları kanaatindeyiz.
Yalnız başka bir şey var. Burada bir görev diye bir şey var galiba. Yani siz bir arıya sorsanız, arının da dili olsa konuşsa, ebe birader, senin varlığının amacı nedir deseniz, arı herhalde demez ki beni arı gibi çalıştırıyorlar doğduğumdan beri. Ha babam bal yap, bilmem ne yap, o yararlı olsun. Bu tabiatın dengesini kur, yaşamını sürdür ki sen ortadan, biliyorsunuz öyle teoriler de var. Arılar kaybolursa işte, hayat sona erecek diye. Bunun için arı gibi çalışıp duruyorum. Bir geyiğe sorsan desen ki boynuzlarını çatıyorsun, yeşilliklerde koşturuyorsun, seni de aslanlar yiyor, eve birader senin şeyin nedir, hani anlamı nedir yaşamanın, o da sana cevap veremez. Hiçbir hayvan aslında bir görevi olduğu halde, bir işe yaradığı halde, tabiatta hiçbir şeyin, haşeratın, öldürdüğümüz, nefret ettiğimiz sivrisineklerin bile bir görevi var, ki varlar. Şimdi bu bir tek bu insan evladına sorsan, ebe birader senin görevin nedir? İşte o da derse ki kardeşim ben bir köprü yaparım, onun için ormanları yakar yıkarım. Ondan sonra buraya bir alanlık açarım, daha az oksijen üretilir, daha bir şey bilmem ne yapar. Ozon tabakasını delecek kadar salgılarım zehri atmosfere. Ondan sonra öyle acayip şeyler yaparım ki, nükleer denemeler yaparım, dünyayı yörüngesinden oynatacak kadar acayip hareketler denerim falan filan. Yani bu kadar zararlı bir varlığa... Bak,
tam söylediğiniz konuda Kur'an bir kulak çekmesi var. Söyleyeyim, Rum suresi 41. ayet. Diyor ki ayet, insanların elleriyle yaptıkları yüzünden karada ve denizde bozulmalar ortaya çıktı.
Ya.
Bir kısmını insanlara tattırıyoruz, umulur ki vazgeçerler diyor. Bakın. Tam böyle çevre bilincinin olmadığı bir
dönemde Kur'an söylüyor. Peki Rum suresi... Kur'an ama insana uzaktan bakmıyor. Yani ona objektif olarak bakıyor mu? Bakıyor diyeceksiniz. Evet. Peki niye onun görevini söylemiyor? Nedir insanın görevi?
İnsanın görevi kulluktur.
Kulluk.
Kur'an'a ama kulluk zaten. Nedir ona gel? Evet. Kulluk Kur'an'da çok...
Hayvanların görevleri kulluk mu?
Hayvan... Şimdi ha, şöyle hayvanlar...
Yani bitkilerin görevi kulluk.
Şimdi şöyle hayvanlara insanların emrine amade kıldığını söylüyor Allah. Yani hayvanların işte mesela sütünden faydalanıyorsunuz, etinden, yününden faydalanıyorsunuz vesaire. Veya en azından estetik olarak mesela birçok hayvanda güzelliklerine, onlardaki özelliklere şahitlik ediyorsunuz. Allah'ın yaratılış sanatına tanıklık ediyorsunuz. Yani her şeyin aslında dediğiniz gibi bir anlam var kendisi.
Yani tavus kuşunun ya da bir sürü hayvanatın erkeğinin dişisi kendisini seçsin, daha sağlıklı görsün diye sadece soyunu sürdürmek için var olan insan açısından güzelliği insana
dönüşmek için. Ama Allah'a ben geçen program dedik ya Allah'ı kaynak sıkıntısı olmayan bir evet. sanatçı gibi düşünmemiz lazım. Aynen, o yüzdendir doğru. ki yüz milyarlarca yıldız var. O yüzdendir ki şu bardakta trilyonlarca atom var. O yüzdendir ki bu dünyada milyonlarca canlı türü var. Allah eseri için hiçbir masraftan kaçınmayan sanatçı gibi. Zaten masraftan kaçınması için neden yok? Çünkü kaynak sıkıntısı peki, yok, insan, zaman sıkıntısı
peki,
yok.
Peki insan kul, evet. insan kul. Melek kim?
Melek de kul, hepsi kuldur yani. Hepsi Allah'a bağımlı olur. Şeytan, o bir vazifeyle var. O da tabii ki Allah'a kuldur.
Şimdi insan yaratıldığı zaman dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de melekler soruyorlar Allah'a. Diyorlar ki yani yeryüzünde bozgunculuk çıkartacak bir varlığı niye var ediyorsun Rabbim? Hani biz seni tesbih ediyoruz, yüceltiyoruz şeklinde. Şimdi Allah diyor ki ben sizin bin meleklerinizi bilirim. İşte insana bir takım, Adem'e bir takım kelimeler öğretiliyor. Ve daha sonradan melekler de diyorlar ki evet yani teslim oluyorlar. Şimdi
niye teslim oluyorlar? Bunun yani, açıklaması var mı?
Yani şöyle insanın meleklerin dahi bilemeyeceği bir takım bilgilere sahip olabileceği bir iradesinin olması, seçim hakkının olabilmesi, özgür iradesinin olması vesaire. Şimdi bakın insan aslında evet bozgunculuk yapabilen bir varlık ama aynı zamanda imar edebilen de bir varlık insan. Yani dünyadaki sadece bütün kötülükler insana bağlamak haksızlık olur. Yani dünyadaki güzelliklerin de birçoğunun vesvesi insan olabiliyor aynı zamanda. Bu da genellikle Allah'ın nasıl bir insan olmaları gerektiği bildirilerine uyan, o talimatlara uyan insanların elinde gerçekleşiyor baktığınız zaman tarih boyunca. Ama insan gerçekten bozguncu bir varlık çünkü dediğiniz gibi hep daha fazlasını istiyor.
Şeytan?
Yani şeytan mesela insanın yaratılmasından sonra kibirleniyor. Biliyorsunuz yani Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği gibi. Kıskançlık gösteriyor ve insanları kıyamete kadar saptırmak üzere kendine bir misyon ediniyor. Ve Allah'tan müsaade istiyor. Diyor ki Rabbim eğer bana müsaade edersen ben onların tekrardan diriltilecekleri güne kadar onlara çeşitli tuzaklar kuracağım. Dünya hayatını onlara süslü göstereceğim ve onları senin dosdoğru yolundan saptıracağım.
Burada özür dilerim. Burada kafam şundan karışabilir. Bu yüzden sizden doğrusunu rica ediyorum. Hristiyan tarifiyle şeytan, İslam'ın tarifiyle şeytan.
Bence özünde ciddi bir fark yoktur.
Yani ilk bazı yerlerde aynı böyle, yani birçoğunda yani
insanlar, şu olabilir.
Yani cennetten yani çıkartılması hikayesinde aynı aslında.
Aynı.
Tabii sana kötülüğe sevk eden varlık olması.
Peki ama izin istiyor dediniz. Yani Allah'a karşı mı geliyor?
Hayır. Şimdi şöyle izin zaten istiyor, evet.
izin istiyor.
Yani evet. Şimdi
bakın, Hristiyanlara göre de mi?
Onu bilmiyorum. Hristiyanlara göre öyle bir şey yok. Hristiyanlara göre izin istemiyor. Ona var mı?
Hayır, orada karşı geliyor galiba.
İkisinde de bir yerde
yani. Yani izin istemek yani o zaman garip değil mi? Yani Allah'ım ben türlü madrabazlıklar yapacağım. İşte insanı yoldan çıkarmaya çalışacağım. İnsanın aleyhine yani senin gözünde insanı düşürmeye çalışacağım diye izin istiyor ve Allah bu izni veriyor mu?
Evet, şimdi bakın Kur'an ifadesi,
Kur'an ifadesi bu. Evet, belki Hristiyanlıkta farklı olduğunu sanıyorum çünkü.
Şeytan cinlerdendir ve cinlerin de insanlar gibi iradeleri vardır. Mesela onlardan da iman edenler vardır, evet. inkar edenler vardır. Dolayısıyla yani şeytanı biz sanki böyle aşağı Allah'ın karşısında ayrı bir kudret gibi algılıyoruz. Bazı insanlar öyle algılıyor.
Biz algılamıyoruz ama galiba
şöyle Kur'an-ı Kerim'de
Hristiyanlıkta
şeytan
buna bu yani şekilde biraz
şeytan evet. Rabbinin Allah olduğunun çok apaçık bir şekilde farkında. Ve hatta ayetlerde yine ifade ediliyor. Şeytan ahirette insanlara diyor ki andolsun daha önce ben sizi beni Allah'a şirk aracı yapmanıza karşı çıkmıştım diyor. Yani şeytan alemlerin Rabbinin Allah olduğunu, kendisinin de Rabbinin Allah olduğunu farkında. Ama şimdi insanlar diyor ki nasıl bunu bilip de Allah'a isyan edebiliyor veya nasıl Allah'ın dediklerinin dışında davranabiliyor? İnsanlara baktığınızda onlar da özgür irade sahibi. İnsanların da birçoğu Allah'a inanıyorlar ya da bu evrenin, insanlığın, yaşamın kendine oluşamayacağına inanıyorlar ama az önce bahsettiğiniz gibi pek çok bozgunculuk veya ne diyelim fesat çıkartabiliyorlar yeryüzünde. Dolayısıyla bu özgür iradenin bir bedeli. Yani mesela en azından Kur'an'dan gördüğümüz kadarı meleklerde böyle bir şey yok. Allah'a secde ediyorlar, tesbih ediyorlar sürekli olarak. Allah'ın emirlerini yerine getirmek üzere faaliyetlerini gerçekleştiriyorlar. Müsaade ederseniz çok kısa hemen şu paralel evrenle ilgili bir şey söylemek istiyorum. az önce dedim ki yani bizim buna inanmamız gerektirecek bir durum yok. Çünkü bu deneylenebilir yani doğrulanabilir, yanlışlanabilir bir şeydir. Bu kendi içerisinde bir inançtır, bir felsefedir. Yani neden böyle bir şey ortaya atılıyor? Çünkü biz mesela çok mükemmel, muazzam bir evrende yaşadığımızı kabul ediyoruz. Fizikçiler de bunu söylüyor. Hassas ayarlara sahip bir evren. Yani vaktimiz olsa belki o konuya gireceğiz.
Lütfen.
Dünyanın mesela imtiyazlı bir gezegen olduğundan bahsediyoruz. Diğer gezegenlerde niye yaşam yoktu? Dünyada yaşam var. Bunlarla ilgili fiziksel birçok veri var. Şimdi siz bunu söylediğiniz zaman şöyle bir iddia ortaya atılabiliyor. Yani bir versiyonuna göre diyelim. Çoklu evrenler teorisinin. Yani sonsuz zaman dilimi içerisinde şu anda içinde bulunduğumuz gibi bir evrenin ihtimalet olarak oluşması mümkün olabilir deniyor. Dolayısıyla başka evrenler de var olmuş olabilir ve belki onlarda da farklı yaşamlar oluşmuş olabilir deniyor. Ama bakın bunun hiçbir bilimsel yönü yok. Yani hiçbir bilimsel veriyle desteklenen bir şey değil. Tamamen bir kabul bu. Şimdi bunu niye yapıyorlar? Aslında mesela pek çok felsefeci, fizikçi de bunu eleştirir. Hatta meşhur İngiliz felsefeci Richard Swinburne şöyle bir yaklaşımda bulunur. Dedim ki yani tek bir Allah'ı kabul etmek yerine trilyonlarca evrenin varlığını kabul etmek akıl dışılığın son noktasıdır der. Yani bu yorumu ortaya atanların bir kısmı evren Allah tarafından var edilmiştir. Çünkü evrenin kendi dışında bir nedeni olmalıdır şeklindeki teistlerin tarih boyunca ifade ettiği o en temel iddiaya karşı hayır evrenin kendi dışında bir nedene ihtiyacı olmayabilir. Evren sonsuz zaman dilimi içerisinde kendiliğinden farklı evrenler gibi oluşmuş olabilir. Ama bakın burada mesela dikkat ederseniz hocam o konuyu çok daha iyi bilir açıklar. Mesela bu termodinamiğin ikinci yasası dediğimiz yani evrende sürekli düzensizliğin artma yasasına aykırı bir şey entropi. Çünkü eğer sonsuz zaman dilimi içerisinde evrenler oluşmuş olsaydı çoktan bu düzensizlik sebebiyle böyle bir yaşamı imkan kılacak, mümkün kılacak bir evrenin oluşması mümkün değildi. Yani bilimsel olarak aslında çok fazla çıkmazı olan bir iddiadır bu. Şimdi böyle çoklu evrenler deyince insanların bir kısmı şey diye düşünebilir. Yani bu sanki bilimsel olarak ispatlanmış bir şey veya çeşitli veriler evet. var da bundan dolayı acaba böyle bir şeyi düşünebilir miyiz, sorgulayabilir miyiz diye düşünebiliyor insanlar.
Şimdi çok itibarlı fizikçiler paralel evrene karşı olan fizikçiler var. Hı hı. Mesela Penrose diye bir İngiliz var. Karşı. Daha başkaları var.
Paul Davis falan.
Bunlar karşılar. Tabii destekçileri de var. Fakat yani fizikte, daha doğrusu ilimde yanlışlanabilmek çok önemlidir. Siz bir teori ortaya atarsınız. Fakat bu teorinin illaki bir kıymeti olması için yanlışlanabilir olması lazım. Bu ne demek? Laboratuvarda test edilebilir olması lazım. Yani siz bir teoriyi laboratuvarda test edemiyorsanız o teorinin bir kıymeti olmaz. Çünkü kafadan bir sürü teori yazabilirsiniz değil mi? Peki nasıl bundan hangisinin nasıl doğru olduğunu anlayacağız? Laboratuvara gideceğiz ve laboratuvarda deney yapacağız. Deney neticesi bize teorimizin doğru veya yanlış olduğunu söyleyecek. Bu çok önemli bir şey. Tabii ayrıca bilim felsefesine giriyoruz oradan. Başka sahalara giriyoruz.
Peki.
Nedensel ilişkide olmayan, bu evrenle nedensel ilişkide olmayan bir evren veya evrenlerin varlığını göstermek. Tabii çok evrenler teorisi bir iki evrende değil de öyle yani. Trilyonlarca evren, kimisine göre sonsuz evren diye ifade evet, ediyorlar ama evet. bu evrenle nedensel ilişkide olmayan bir evreni göstermek zaten gözlemsel olarak, deneysel olarak zaten tanımından başlayarak mümkün değil. Bu evre hocamın belirttiği de gibi yani aslında bunun önemli nedenlerinden biri biz burada anlatamadık. Belki artık o başka bir programa isterseniz anlatırız.
Vallahi
bu evrende öyle bir hassas onu. Ayarlar var ki
evet.
o hassas ayarları anlatmakta birçok kimse öyle sıkıntı çekmişler ki nasıl anlatırız bu hassas ayarları? Hassas ayarlar dediğimde böyle katrilyon çarpı katrilyon çarpı katrilyonda bir olasılık gibi hassas ayarlar. Mesela şöyle hassas ayarlar. Bu dünyadan ben bir tane ok atacağım herhangi rastgele bir yere. Yüz milyarlarca galaksi var. Yüz milyarlarca galakside yüz milyarlarca yıldız var. Bunlardan herhangi birinin içindeki bir atomu siz hedef diye belirleyeceksiniz. Ben dünyadan rastgele bir ok atıp onu vuracağım. Ve birisi bunun tesadüf olduğunu söyleyecek. Ben bir kere de onu vuracağımı söyleyeceğim ve vuracağım. Ha, evrendeki hassas ayarların tutma olasılığı bundan da daha düşük bir hassas ayar var. O ne oluyor? Mevcut olasılıklar çerçevesinde buna inanmak inanılmaz bir şey. Kimse diyor ki biz sonsuz evrenlerle olasılık kümesini o kadar çok büyütelim ki bu olasılığı anlamsızlaştırmaya çalışalım. Yani Everett başka şeylerden çıkmıştı, kuantum sorunundan, ama multiverse teorilerin altındaki, yani çok evrenler teorilerinin altındaki en önemli şeylerden biri evrende bağıran tasarım olgusudur. Şunu çok dikkat çekmek istiyorum. Felsefe tarihi açısından bu çok önemli. Felsefe tarihinin başlangıcındaki ateistler bu evrenin içinde, mesela Demokritus veya Lucretius, Epikurus gibi olanlara gidelim. Lucretius'tan falan görüyoruz. Bu evrenin içinde kendiliğinden türemeyle canlılığın ortaya çıkacağını düşünüyordu. Bu evrenin içinde, yani bu dünyanın içinde pardon, bu dünyanın içindeki olasılıklar, kaynaklar tesadüfen canlılar ortaya çıkma artmaya kendiliğinden türeyverme mekanizmasıyla yeterli diyordu. Daha sonra bunun olasılıksal olarak ne kadar zor olduğu anlaşıldıktan sonra birçok kimse dedi ki bu evrendeki olasılıklar kümesinde canlılığın bir yerde çıkmasına şaşırmamamız lazım. Evren çok büyük. O yerde neden dünya olmasın? Fakat daha sonra evrendeki hassas ayarlar ve diğer olasılıklarla anlaşıldı ki bu evrenin içindeki olasılık kümesi de buradaki canlılığı açıklamaya imkan vermiyor. O zaman da şöyle bir şeyle geldiler. Ya biz bu evrenin de üzerine sonsuz evrenler koyup olasılık kümesini büyütelim de şey. Fakat buna dikkat eden birisi şunu anlar. Bu ateizm için ne büyük bir dekadans, ne kadar büyük bir düşüştür. Siz dünyanın içindeki olasılık kümesiyle açıklayamadığınız canlılığı evrene gittiniz. Evrenle de açıklayamayınca sonsuz evreni nedensel ilişkide olmayan postüle edip bu evrenle beraber varlığını kabul edip ancak bu evrendeki dünya olgusunu anlatmaya, canlılık olgusunu anlatmaya. Bu aslında nedir biliyor musunuz? Kopernik'ten de daha çok insan merkezli bir sistemdir. Kopernik'teki evren bile dünyanın işgal ettiği yer, Kopernik'ten önceki Ptolemy, Aristoteles sisteminde bile ne bileyim 10 üzeri %1'inden daha küçük değildi evrenin. Dünyanın orada işgal ettiği yer. Şu anda ne yapıyorlar? Bu dünyanın içindeki sırf canlılık olgusunu açıklayabilmek için 10 üzeri yüzlerce, 10 üzeri 500 kimisi, yani kimisi sonsuz dediği rakamda evrenlere müracaat etmeye çalışıyorlar. Sırf bu yüz milyarlarca galaksinin içindeki yüz milyarlarca yıldızdan bir tanesinin çevresindeki dünyadaki canlılık olgusunu anlatmak için. Aslında bu tasarım olgusunun ne kadar kendini dayattığını gösteriyor bir şey. Yani multiverse olgusunun, yani bu çok evrenler olgusunun arkasını inceleyenler aslında bunun ne kadar güçlü bir şekilde kendini sunduğunu gösterecek.
Bir de hocam burada aslında önemli nokta var. Yani diyelim bu evrenimiz gibi başka evrenler de var. Ama başka evrenlerin olması şu anda içinde bulunduğumuz, gözlemleyebildiğimiz, deneyebildiğimiz evrenin hassas ayarları olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Gerçekten çok özel şartlarla var edilmiş bir evrende yaşıyoruz ve çok imtiyazlı bir dünyada yaşıyoruz gerçekten. Yani yaşamın ortaya çıkması engel olabilecek sayısız faktöre rağmen nasıl yaşam gibi mucize ortaya çıkmıştır? Yani bugün bilim adamları mikrodan makroya kadar bunu açıklamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla diyelim ki farklı evrenler var. Bu Allah'ın yok olduğu veya evrenin Allah tarafından yaratılmadığının da bir delili olmaz. Ve içinde bulunduğumuz evrendeki hassas ayarların, mükemmel dengelerin varlığını, bu gerçeği de değiştirmez. Yani bunu da belki eklemek evet. lazım, anlatmak lazım burada.
Peki. Çarşamba günü. Sayın hocam.
Evet.
Sayın hocam.
İnşallah.
Çünkü henüz çok daha bir şeyler, çok başlığımız var.
Soruların %80'inde başlayamadık.
Evet. Bir diğer belgeselimiz de var. Programı kapatırken rejideki arkadaşlarımdan rica ediyorum bir düzeltmeyle Süleyman belgeselini filmle ilgili olarak tekrar lütfen yayınlayalım kalan birkaç dakikada, ama lütfen orada Sayın Hocam'ın düzeltmesini de hatırlayalım. Orada tahtı getiren cin olarak söyleniyor, halbuki bu düzeltmede bu bir insandır, kitaba vakıf bir insandır diye hocam düzeltmişti. Lütfen böyle dinleyelim. Son soru, bunu da değerli izleyenlerime, çünkü teşekkür ediyorum. Twitter üzerinden o kadar güzel yorumlar geldi ki hakikaten bu saatte öğrenciler ya da çalışan insanlar yorgun argın bu saatlere kadar okuyamadım bile. Fakat
insanlar izledim. Spor, siyaset, dedikodu dışında konulara da hasret yani.
Hasret bence, çünkü mükemmel yorumlar geldi. Bir Mehmet Osmanlı Twitter hesabına sahip izleyicimiz bir şey sormuş ve yanıtlamış. Onu ödev olarak veriyorum. Sadece din konusunda ya da paralel evren konusunda ele almayabilirsiniz. Çünkü bugünlerin popüler kültür ve bizi alışverişe kul olmaya, paraya kul olmaya, sistemin işine yarayan varlıklar olmaya zorlayan bu sistemle ilgili de yorumlar çıkarılabilir. Yani nasıl olduğumuz mu önemli, yoksa nasıl göründüğümüz mü, ne dediğimiz mi önemli, başkalarını nasıl ikna ettiğimiz mi, her konuya çekebilirsiniz. Mehmet Osmanlı demiş ki, aynaya baktığımızda gördüğümüz mü gerçek, yoksa bakan biz mi? Paralel evreni ayıran belki de basit bir aynadır, hatırlatmak istedim demiş. Çok çok anlamlı bence. Çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu söz önümüzdeki program için ödevdir. Hem bana, değerli konuklarıma değil, hem izleyenlerime. Şimdi şu küçük düzeltmeyle tekrar izleyeceğiniz Süleyman'ın Tahtı, buyursunlar efendim.
Madde nakli, bilim kurgu eserlerinin vazgeçilmez konularından birisi olmuştur. Hem kurgusal eserlerde hem de birçok komplo teorisinde madde nakli ya da popüler ismiyle ışınlanmanın denendiği, gerçekleştirildiği savunulmuştur. Peki madde nakli son yüzyılın hayallerinden birisi mi? Kur'an'da Allah'ın anlattığı Hazreti Süleyman ve Belkıs'ın kıssası, kimi bilim adamına göre madde naklinin ilk ispatı olma özelliğini taşır. Hazreti Davud'un oğlu Hazreti Süleyman, babasının vefatından sonra hükümdarlık vazifesini almış ve Allah tarafından peygamberlikle görevlendirilmişti. Hazreti Süleyman'a Allah tarafından o güne kadar yeryüzünde kimseye verilmeyen bir güç ve mucizeler verilmişti. Kuşlarla konuşma, cinler, insanlar ve hayvanlardan oluşan bir orduya komuta etme gücüne sahip olmuştu. Hazreti Süleyman ordusuyla ateşe ve puta tapan Sebe halkını Allah'a imana davet etmek için sefere çıkmıştı. Seferde Hazreti Süleyman Hüthüt isimli kuşu aramış ancak görememişti. Hüthüt Sebe krallığında Belkıs'ın sarayındaydı. Geri dönüp Hazreti Süleyman'a sarayda gördüklerini anlattı. Belkıs'ın büyük bir tahtı olduğunu ve şeytanın kendilerine yaptıklarını süslü gösterip onları yoldan çıkardığını söyledi. Hazreti Süleyman bunun üzerine Hüthüt'e bir mektup verdi, Belkıs'ın odasına bırakmasını buyurdu. Allah'a imana davet mektubunu bulan Belkıs, danışmanlarının da aklıyla Hazreti Süleyman'a elçileriyle hediyeler gönderdi. Ancak Hazreti Süleyman gelen elçilere, Allah'ın bana verdiği şey size verdiğinden daha hayırlıdır. Hediyenizle siz sevinin, ben değil. Hükümdarınıza dönün ve ona söyleyin ki asla karşı koyamayacağı ordularla gelir, onları hor ve hakir bir durumda yurtlarından sürer çıkarırım dedi. Elçiler geri dönüp Belkıs'a olanları anlattı. Belkıs da bunun üzerine taifesini toplayıp Hazreti Süleyman'la konuşmak üzere yola çıktı. Karargaha az kalmışken Hazreti Süleyman çevresinde bulunanlara, "Ey ileri gelenler, onlar gelmeden önce hanginiz Belkıs'ın tahtını bana getirebilir?" diye sordu. Emrinde bulunan cinlerden biri süslü tahtı göz açıp kapayıncaya kadar getirebileceğini söyledi ve Hazreti Süleyman'dan gökyüzüne bakıp tekrar yere bakmasını istedi. Hazreti Süleyman önce gökyüzüne baktı, ardından yere baktığında Belkıs'ın tahtı önünde duruyordu. Hazreti Süleyman, Belkıs'ın tahtını tanıyıp tanıyamayacağını anlamak için tahtın üzerindeki sembolleri söktü. Belkıs ve Sebe'nin ileri gelenleri Hazreti Süleyman'ın huzuruna geldiler. Sohbetin ardından Hazreti Süleyman, Belkıs'a tahtı gösterdi ve tahtının buna benzeyip benzemediğini sordu. Belkıs şaşırmıştı. Tahtını surların içinde binlerce askerin korumasında bıraktığını söyledi. Hazreti Süleyman'ın Belkıs gelmeden önce inşa ettirdiği sarayı da gezen Belkıs, "Rabbim, ben gerçekten kendime yazık etmişim. Süleyman'la beraber alemin